Tanrı. Ne kadar da gizemli bir isim. Ve bu ismin biz insanlığa ilettiği sözleri de bir o kadar gizemli. Bu gizem bizi eşsiz bir seyre götürüyor. Kutsal kitap sayfaları arasında gezinirken binlerce yıllık tarihe şahit oluyoruz. Bu serüvende geçen hiçbir olay, hiçbir isim, hiçbir yer ve zaman tesadüf değil. Hepsinin altında ruhsal bir gizem ve Tanrı'nın kurtarış tasarısına dair işaretler var.
Tanrı hangi isimlerle anılıyor?
Tanrı'nın isimleri onu daha iyi tanıyabilmemiz için bize bir fırsat sunuyor.
Kutsal yazılarda geçen yer, olay ve isimler ruhsal yaşantımız için bir şey ifade ediyor mu?
Tüm bu serüven bize bir kişiyi işaret ediyor.
Tanrı neden biz insanlar için bu kadar gizemli bir macerayı sürdürüyor ki?
Tüm bu sorular ve daha fazlasının cevabını siz değerli dinleyicilerimizle beraber aradığımız İsimler ve Gizemler programı başlıyor.
Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, yeni programımız İsimler ve Gizemler'in 3. bölümüyle ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pastör Volkan Er ile beraber karşınızdayız. Volkan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba Aydın. İyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Tanrı'nın isimlerini konuşmaya devam ediyoruz. Tanrı'nın isimlerinin onun çok yönlü kişiliğinin farklı yönlerini tanımladığını biliyoruz, öğreniyoruz, farkına varıyoruz. Ve Tanrı bu isimler aracılığıyla onu daha yakından tanıyabilmemiz için bizlere bir fırsat sunuyor. Geçen hafta ben benim ya da ben olanım anlamına gelen Yahve ismini konu almıştık. Bu hafta üzerinde konuşacağımız isim El Shaddai olacak. Bu ismin ne anlama geldiğini, ruhsal yaşantımız için ne ifade ettiğini anlamaya ve bu ismin altında yatan gizemleri açığa çıkartmaya çalışacağız. Sohbetimize başlamadan önce bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Evet Volkan Bey, El Shaddai ismini konuşuyoruz bugün. Öncelikle bu isim ne anlama gelir? Bununla başlayalım isterseniz.
Yani Türkçe olarak bunu anlatacak olursak El Shaddai her şeye gücü yeten Rab olarak çevriliyor. Ve demek ki Tanrı ile ilgili bilmemiz gereken önemli konulardan birisi Tanrı'nın gücü her şeye yetebilir. Tabii ki bu antik bir isimdir. Bunu belki söylemeliyiz. Bunu söylemenin amacı şu. Antik dünyaya Tanrı bu isimle seslenir ve der ki dünyaya, yani putlara bel bağlamayın. Putların gücü hiçtir. İnsana bel bağlamayın. İnsana güvenmeyin. İnsanın gücü bir hiçtir diyerek sadece Tanrı'ya güvenme konusunda antik çağlarda imanları Tanrı bu şekilde çağırmıştır. Ve tabii ki bu şekilde çağırırken sadece isimler bize vahyedilmiyor. Yani Tanrı sadece benim ismim budur deyip gökten bu ismi vahyetmiyor. Tabii burada belki Orta Doğu'daki vahiy anlayışıyla ilgili de konuşmalıyız bir programda. Evet. Yani Tanrı nasıl vahyediyor, nasıl sözünü gönderiyor. Ama burada El Shaddai ismini ilk gördüğümüz yer Yaratılış 18. bölümdeki İbrahim'le karşılaşmasında diyor ki İbrahim günün sıcak saatlerinde Mamre meşeliğindeki çadırın önünde otururken Rab kendisine göründü diyerek aslında Tanrı şahsiyetiyle imanların yanına gelip onlara kendisini gösteriyor. Ve bir şahsiyet olarak Tanrı'yı tanıma fırsatına erişiyorlar. Ve Tanrı'nın şahsiyeti ortaya çıktığında, yani göründüğünde o zaman Tanrı kendisini tanımaları için El Shaddai olan, her şeye gücü yeten Rab olarak kendisini tanıtıyor. Yani çok normaldir bir kişiyle tanıştığımızda ilk sorduğumuz soru ismin nedir diyerek. Onunla tanışmak istiyoruz. Dolayısıyla Tanrı da bir şahsiyetle yeryüzünde göründüğü zaman imanlara, antik çağdaki imanlara kendini böyle açıklamıştır. Bu neyi anlatıyor bize? Evet, biz de kendi ruhsal hayatımıza bakalım. Kime güveniyoruz? Kimi önemsiyoruz? İnsanları mı önemsiyoruz? İnsanlara mı güveniyoruz? Yoksa kafamızdaki kurgulara, kafamızdaki planlara mı güveniyoruz? Yoksa El Shaddai olan Tanrı'nın her şeye gücü yetebileceğine inanıp, ona güvenip, ona bütün umutlarımızı bel bağlayarak ondan beklenti içinde oluyoruz. Aslında kendimize bunu sormak için de önemli bir şey. Ama en başında söylediğimiz gibi her şey, hayatımızdaki her şey hayatımızın içine isimlerle var olur. Ve isimlerin içinde aynı zamanda şahsiyetler de barınır. Dolayısıyla Tanrı'nın ismini bilmek, Tanrı'nın şahsiyetini bilmek için bu vahiyi anlamak, bu isimleri anlamak bizim için son derece de önemli.
18. bölümde mi karşımıza çıkıyordu ilk, yoksa 17. bölümde mi karşımıza çıkıyordu?
aslında İbrahim'le tüm karşılaşmalarında El Shaddai var. Hatta İbrahim'den daha önce Eyüp kitabında Rabbin El Shaddai olarak açıklandığını, El Shaddai olarak tanıtıldığını orada anlıyoruz ki Eyüp İbrahim'den daha önce. Ama El Shaddai olarak gördüğümüzde İbrahim'le karşılaştığı zaman Rab orada kendisini İbrahim'e El Shaddai olarak anlatıyor. Ve İbrahim'in soyuyla ilgili ilgilendiği zaman İbrahim'in soyuyla orada sürekli kendisini El Shaddai olarak tanıtıyor. Ama Mamre Meşeleyi'nde 18. bölümde Rab gözüktü, yani göründü demek istiyor. Yani bunu neden vurguladım? Yani yaratıcının tanınamaz, yaratıcının yaklaşılmaz olduğunu vurgulamıyoruz burada. Vurguladığımız şey tanınabilir bir şahsiyet olarak merhamet edip yanımıza gelebilir ve yanımıza geldiği zaman da kendini bu isimle açıkladığını aslında özellikle vurgulamak istiyoruz. Dolayısıyla önümüzde olan vahiy, yani Tanrı'nın sözü, elimizde olan eski antlaşma yazıları hani bir kitap olarak gökten bize verilmiş değildir. Yani Tanrı'nın şahsiyetinin yeryüzüne inip oradaki devinimi, oradaki ilişkileri, oradaki belki konuşmaları bu şekilde kaydedilmiştir ve biz şimdi onu okuyoruz. Dolayısıyla o yüzden o Yaratılış 18. bölümdeki Tanrı'nın görünmesinin özellikle vurgulamak istedim. O yüzden o bölümden okumaya başladım.
Anladım. El Shaddai adına baktığımız zaman El Shaddai adının aslında Samiler arasında Tanrı için kullanılan temel ad olan El sözcüğüyle başladığını da görüyoruz burada. Shaddai sözcüğünün de aslında en uygun çevirisinin her şey gücü yeten gibi bir anlama geldiğini görüyoruz ve bu ikisini birleştirince her şeye gücü yeten Tanrı ismi ortaya çıkıyor. Ve Yaratılış 17. bölümde aslında belki kronolojik olarak kutsal kitapta farklı bir sıralama olabilir. Volkan Bey, siz bahsettiğiniz zaten Eyüp bölümü aslında daha eski bir bölümdür. Belki Eyüp bölümünde daha önce karşımıza çıkıyor olabilir ama şu an dinleyicilerimiz ellerine bir kutsal kitap aldıkları zaman halk arasında Tevrat, Zebur ve İncil olarak bilinen o kutsal kitabı aldıkları zaman ve Eski Ahit bölümünü, Tevrat bölümünü açtıkları zaman Yaratılış bölümünde 17. bölümde ilk kez bu isimle karşılaşıyor olacaklar şu anki sıralamada. Ve belki o ayetleri okumak gerekiyor, o ayetleri aktarmak gerekiyor. Yaratılış 17. bölüme baktığımız zaman diyor ki Avram 99 yaşındayken Rab yani Yahve ki geçen bölümde bu ismi konuşmuştuk. Geçen bölüm konuştuğumuz isim Yahve'ydi ve Yahve ona görünerek ben her şeye gücü yeten Tanrıyım, yani bugünkü konuştuğumuz isim olan El Shaddai ifadesini kullanıyor. Benim yolumda yürü, kusursuz ol, seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım. Avram yüzüstü yere kapandı, Tanrı seninle yaptığım antlaşma şudur dedi, birçok ulusun babası olacaksın, artık adın Avram değil İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım, seni çok verimli kılacağım, soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak diyor. Yaratılış 17. bölüm 1 ve 6. ayetleri okudum. Tabii ki tüm bölüm aslında önemlidir. Tüm bölümü okumak kıymetlidir. YouTube'dan gelen yorumlara bakacak olursak YouTube'dan Melis Yıldız demiş ki hepinize esenlik olsun kardeşlerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Tuzla Protestan Kilisesi iyi yayınlar kardeşler demiş. Yolcu isimli kullanıcı iyi yayınlar demiş. Elona Hanım iyi yayınlar demiş. Osman Bey iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine kıymetli yorumları için. Peki bizim bu ismi anlamamız ruhsal açıdan nasıl bir önem taşıyor Volkan Bey? Yani evet. Tanrı'nın her şeye gücü yeten olduğunu anlamamız ruhsal anlamda bizi nasıl yönlendirebilir?
Evet. Aslında senin okuduğun bölümlerde Avram El Shaddai olan Tanrı'yı tanımaya başlıyor. Kendisine bu isim açıklanıyor. Tabii ki bu isim ona açıklandığı zaman Avram'ın yüreğinde bir arzu var, bir istek var ama henüz yerine gelmemiş ve belki de dünyası olarak umudunu kaybetmiş bir halde. Çünkü bir çocuğu yok. Eşiyle beraber bir evlat sahibi olamadıkları için Tanrı ona kendini gösterdiğinde bu isimle ona tanıtıyor ki İbrahim o zaman bu eksikliğini hissediyor. Evet, insan gücüyle mümkün olmaz ama her şey gücü yeten Tanrı bana bir çocuk verebilir diyerek o vaatlere iman ederek aslında Tanrı'ya itaat ediyor. Dolayısıyla burada İbrahim'in itaati neye bağlı? Tanrı'nın kendini açıkladığı isme bağlıdır. Yani sen Tanrı'yı tanımadan ona itaat edemezsin. Tanrı'yı tanımadan onun istediği şekilde ibadet hayatın ya da ruhsal hayatın gelişemez. Dolayısıyla bu ismi anlamak önemli. Ve bu ismi anladığımızda evet dünyasal olarak hakikaten çok güçsüz, çok zor hayatlar sürdürüyoruz. Geçen kilisemizde bir kardeşimizin babası vefat etti. İmanlıdır.
Başın sağ olsun.
Teşekkür ederiz. Onun cenazesindeydik ve orada şunu fark ediyorsunuz tekrar. Yani hayat böyledir. Yani kısadır, zorludur. Özellikle bazı coğrafyalarda, ekonomik problemlerin olduğu yerlerde hastalıklarla doludur, sıkıntılıdır. Yani kolay değildir aslında. Dolayısıyla bir yardımcıya ihtiyacımız var. Yardıma ihtiyacımız var ve yardım yapacak da olan da Tanrı kendini bize böyle tanıtıyor. Her şey gücü yeten Tanrı benim diye tanıtıyor. Ama biz genelde ona değil de hep kendi gücümüze dayanarak, insana güvenerek, dünyaya güvenerek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ama işte beyhude hayatlar sürdürmek zorunda kalıyoruz. Beyhude çabalarımız var. Sonunda şunu düşünüyor, yani bu kadar yükü niye taşıyoruz? Yani bize yardım etmek isteyen bir Tanrımız var ve onun her şey gücü yeter. İşte bu ismi anladığımız zaman o zaman Tanrı'ya güvenimiz aslında çoğalabilir. Ona daha fazla güvenebiliriz. Evet. Tabii ki El Shaddai olan Tanrı, biz eski antlaşmada bu isimleri konuşurken El Shaddai olan Tanrı aynı zamanda İsa Mesih'te de kendini açıklamıştır. Yani Tanrı'nın bütün bu 12 isimden bahsederken bütün bu isimleri İsa Mesih'te gösterilmiştir. Bunu nasıl görebiliriz? Örneğin İsa'nın su üstünde yürümesinden bahsedebiliriz. 3 gündür mezarda yatan Lazar'ın diriltilmesinden bahsedebiliriz. İşte İsa sadece ona mucizeler yapmasına izin verilen bir şahsiyet değildir. O El Shaddai olan Rabbim beden alıp yeryüzüne gelişi olduğu için onun otoriteyle yaptığı bu mucizeler onun her şey gücü yeten Tanrı olduğunu bize göstermiş oldu. Ve işte 5 ekmekle 2 balığı binlerce insana çoğaltması gibi, hatta ölümü yenip ölümden dirilmesi, göğe alınması ve bütün bu İsa Mesih'in hayatına baktığımız zaman onu bu insani sıfatların içine hapsedemiyoruz. İşte o El Shaddai olan Tanrı'nın da İsa Mesih'te karşımıza çıktığını da bu şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bir insan Tanrı'ya güvenmek istiyorsa onun kim olduğunu anlamalı ve El Shaddai olan Tanrı olduğunu ve bize yardım etmek isteyen her şey gücü yeten Tanrı olduğunu fark etmeli ve bu Tanrı ile ilişki içerisinde olduğunda evet yüklerinden kurtulabilir ve en azından ruhu esenliğe sahip olabilir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ve siz zaten bahsettiniz aslında bu güç ve bu otorite kendisini Mesih İsa'da nasıl açığa çıkartıyor diye ben size soracaktım. Siz bahsettiniz zaten. Yeni Ayet'e baktığımız zaman İncil'e orada neyi görüyoruz? İsa'nın fırtınayı dindirdiğini görüyoruz.
Evet.
Ölüleri dirilttiğini görüyoruz. Peygamberlikler verdiğini, elçilikler verdiğini, yani o tanrısal niteliği kullandığını görüyoruz. Ve günahları bağışladığını görüyoruz ki günahları bağışlama yetkisine sadece Tanrı sahiptir. Bunu biliyoruz. Ve hatta o dönemdeki insanlar da zaten bunu sorguladılar. Yani bu adam Tanrı mı ki günahları bağışlıyor diye söylediler. Köylerin gözlerini açtığını görüyoruz. Amansız hastalıkları iyileştirdiğini, 30 sene, 40 senelik süren o amansız hastalıklara şifa verdiğini, kötürümleri ayağa kaldırdığını görüyoruz. Ve Yuhanna bölümünde, Yuhanna 21. bölüm 25. ayette diyor ki, İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı. Evet. Aslında bu El Shaddai, her şeye gücü yeten Tanrı ismini yine İsa Mesih'te görüyoruz. İsa Mesih'te yansıması olduğunu görüyoruz ki bu programı yapma amaçlarımızdan birisi de bu zaten. Eski Ayit'te ki bu gölgelerin İsa Mesih'te nasıl karşılık bulduğunu görmüş oluyoruz. YouTube'dan Songül Hanım yazmış, demiş ki harika bir konu, Rab bereketlesin demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ali Birgi selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam deyin, hoş geldiniz. Rab sizi bereketlesin. Peki bu isme baktığımız zaman aslında bu ismin belki kullanılmasının önemli sebebi, siz zaten bahsettiniz, putlara değil bana dönün. Onların ne kadar değersiz olduğunu ortaya koyuyor. Her şeye gücü yeten Tanrı benim. Aslında o küçük harflerle yazılan o ilahların da ilahı, Rablerin de Rabbi benim diyor Tanrı. Daha önceki bölümde konuşmuştuk bunları. Peki bu isime baktığımız zaman işte Tanrı'nın gücü ve kudretini ortaya koyuyor. Bununla beraber de sanki bizim zayıflığımızı ve kırılganlığımızı da ortaya koyuyor gibi. Peki Tanrı bizi neden güçsüz yaratmıştır? Güçsüz mü yaratmıştır Tanrı bizi?
Evet, aslında bu konuya baktığımızda insanın o kadar da güçsüz olmadığını anlıyoruz. Tanrı ile birlikteyken Adem'in ömrüne baktığımızda özellikle tufana kadar olan zamanda insanın ömrünün oldukça uzun olduğunu görüyoruz. Yani ilk iman ataları 400 yıl, 500 yıl yaşıyor ve dolayısıyla insanın aslında o kadar da güçsüz olmadığını, tam tersine uzun bir hayatı, hatta sonsuz bir yaşama sahip olduğunu fark ediyoruz. Ancak günahla beraber bazı şeyler yozlaşıyor. Hayat, sonsuzluk anlayışı hayatımızdan uzaklaşıyor. Yani El Shaddai olan Tanrı'dan uzaklaştıkça, Tanrı'nın gücünden uzaklaştıkça her şey bizim için ters gitmeye başlıyor. Dolayısıyla Tanrı'nın planında ya da El Shaddai olan Tanrı'nın planında güçsüz bir insanoğlu yaratmak değil, tam tersine güçlü, kendi benzeyişinde olan bir insanoğlu yaratmak istedi. Ancak onun sözünde durmayan, onun antlaşmasına itaat etmeyen insanoğlu da onun gücünden uzaklaştı. Hep bu örneği veriyoruz. Yani bir dal ağaçtan kesildikten sonra belirli süre yaşıyor ama daha sonra kuruyup gidiyor. İnsan hayatta böyle oldu. Adem baştan kovulduktan sonra insan hayatına bakıyoruz. Mesela antik yapılara bakıyorsunuz. Mesela bir piramitlere bakıyorsunuz. Bu matematikle nasıl yapıldı o çağlarda diyorsunuz ama insanın yaratıcı gücü ya da sanatsal gücü her zaman çok güçlü olduğunu fark ediyoruz. Yani bu teknolojiyle de ilgisi yok. Yani insanoğlu bir şey yapmak istediği zaman başarabiliyor. Hatta Babil Kulesi yapmak istediği zaman Yaratılış kitabının 5. bölümlerinde görüyoruz ve orada insanların bunu başaracağını Yaratılış 11. bölümde görüyoruz ve başarabileceğini gördüğünde Tanrı gelip orada bu planı bozduğunu ve dilleri karıştırdığını anlıyoruz. Yani insanın güçsüz olmadığını defalarca kutsal metinlerde de görüyoruz. Hatta çağların sonunda da insanoğlunun birleşip Mesih'e karşı bir isyan içinde olabildiklerini de görüyoruz. Demek ki insanoğlu kararlı olduğunda hakikaten içinden doğaüstü bir güç çıkıp birçok şeyi değiştirebilir, birçok şey yapabilir. Ama sadece bunu kötüye kullanıyor. İyi niyetinin altında kötüye kullanıyor. Örneğin bugün savaş aletlerini düşünelim. Yani insanlar uçak yapıyor ve uçakla başka insanlar bombalanıyor ve öldürülüyor. Hani bu insan, bunu tasarlayan, bunu yapan insan güçsüz mü? Güçsüz değil. Ama günahtan dolayı her şey karıştı, yozlaştı ve iyi niyet altında, kendini savunma altında silahlar yapıyor, başkalarını öldürüyor ve dünyayı bir kaos haline getiriyor. Dolayısıyla güçsüz insan tarifine ben karşıyım.
Anladım.
İnsan gerçekten güçlü yaratıldı ancak bu güç kontrolden çıktı günahla birlikte, yozlaştı. Ve insan ömrüne baktığımızda da işte Adem'in uzun yıllar yaşadığını, Nuh tufanından sonra insanın hayatının 150 yılla sınırlandırıldığını anlıyoruz. Ama insanın hayatında, insanın yaşamında, insanın ruhunda gerçekten Tanrı'nın bize bağışladığı bir sonsuzluk anlayışı var. Ve o sonsuzluk anlayışıyla aslında insanoğlu birçok şeyi hala başarabilmekte. Dolayısıyla hani güçsüz bir insanoğlu yaratılmadı. Oldukça güçlü, birçok şey yapabilen. Ama bu da Tanrı'nın benzeyişindeydi. Yani Tanrı'nın benzeyişinde olduğu için El Shaddai olan, her şey gücü yeten bir Tanrı güçsüz birisine değil, tamamen otoriter, dünyayı yönetebilecek, hatta bütün hayvanlara isim koyabilecek zekaya sahip, hafızaya sahip bir nesil yaratmak istedi ama günahtan dolayı her şey yozlaştı ve tekrar bir kurtuluş hikayesine, yani bir kurtarıcıya ihtiyacımız olmaya başladı.
Peki onun onun gücüne bağımlı bir konumda mı bizi yaratmıştır? Yani onun gücüne ihtiyaç duyacağımız bir konumda yaratmış mıdır bizi?
Tabii ki, yani yaratıcıdan uzaklaştıkça bizim başımız belaya giriyor. Yani yaratıcıdan uzaklaştığımızda günahın kementi bizi kıskıvrak yakalıyor ve işte dünyanın problemi de bu. Yani yaratıcıya karşı isyan içinde olan insanoğlu, kendini Tanrı gibi gören insanoğlu birçok insanın hayatını mahvediyor, zorlaştırıyor. Gelir adaletsizlikleri oluyor, savaşlar oluyor. Tüm bunların sebebi insanoğlunun o bencil tutkularıdır. Bencillik ya da benlik de eğitilemiyor. Yani o insanın doğası gerçekten değiştirilemiyor. Tek yolu gerçekten Tanrı'ya dönmek, Tanrı'ya yaklaşmak ve Tanrı'dan tekrar yüklerimizi taşıması için yardım istemek.
Evet.
Ve burada Mesih'in çarmıhı gerçekten çok değerli hale geliyor. Yani işte oradaki değiş tokuş, yani sizin yerinize kendini feda eden bir kurtarıcı olunca o zaman şunu diyorsunuz. Yani evet, Tanrı beni çok seviyor. Yani Tanrı her şeye gücü yeten bir Tanrı ama aynı zamanda beni seven bir Tanrı, beni kurtarmak isteyen bir Tanrı, gücünü bana yardım etmek için kullanmak isteyen bir Tanrı olduğunu fark ettiğiniz zaman o zaman diyorsunuz ki evet, yani dünyadan daha değerli bir şey var, daha kalıcı şeyler var deyip o yöne doğru yönelmeye başlıyorsunuz ama onu görmediğiniz zaman her şey bu dünyadaymış gibi açgözlülükle her şeyi tüketmeye çalışıyoruz. Dünyayı işte binalar dikiyoruz, para kazanmaya çalışıyoruz ama geçici, her şeyi kaybedeceğimiz aslında bir diyarda yaşamaya, kendimizi aldatmaya devam ediyoruz. O yüzden her şey gücü yeten Tanrı'yı anladığımızda aynı zamanda bu dünyayı değiştirebilecek, bu dünyayı aslında tırnak içinde yani yok edebilecek bir Tanrı olduğunu da fark ediyoruz ki El Shaddai olan Tanrı ismi bize bu dünyanın geçici olduğunu da özellikle vurguluyor.
Evet, biraz da bu soruyu şu sebeple sormak istedim. 2. Korintliler'de, İncil'de 2. Korintliler bölümünde 12 ve 9. ayetlere baktığımız zaman orada aslında Elçi Pavlus'un aktardığı bir şey, Tanrı'nın kendisine söylediği, aslında bir hastalık karşısında söylediği bir durum var. Diyor ki işte gücüm güçsüzlükte tamamlanır gibi bir ifade var. Hani burada bunu anlamaya çalıştığım için sordum. Yani Tanrı bizim işte bir şekilde onun gücüne bağımlı olmamızı mı istiyor? Bu şekilde mi yarattı bizi ve aslında ona gidip güç bulmamızı mı istiyor? Çünkü mitolojilere baktığım zaman tam tersi var. Mitolojilerde tanrılar insanların gücünü istiyorlar. Yani onların yeteneklerini istiyorlar. Onların belki becerilerini istiyorlar ve tam tersi bir durum var. Kutsal kitaba baktığımız zaman ise Tanrı diyor ki güçsüzlüğünüzü bana getirin ya da İsa Mesih ne diyor? Yüklerinizi bana getirin. Ben size rahat veririm diyor. Böyle bir durum var ortada. Bu açıdan sormak istediğim bir soruyu.
Ya tabii gücün bir problemi de şu. Yani özellikle Orta Doğu gibi bazı coğrafyalarda güç çok yanlış anlaşılıyor. Yani güç dediğimiz zaman hemen yönetmek, hemen işte istediğini almak, ele geçirmek gibi bir algı var ama güç yani bundan bahsetmiyoruz. Yani Tanrı'nın gücü elbette ki paktır, iyidir. Ama gücün bir tarafı da şudur, yani güç eylemle ilgilidir. Yani bir şey yapmakla, etmekle ilgilidir. Ama gücün bir de yozlaşması meselesi var. Yani güç yozlaşırsa, işte kötüye kullanıldığı zaman insanın hayatına da zarar veriyor. Örneğin diyelim ki bir ocakta ateş var, bir çaydanlık var. O ateşe dokunursanız, o güce dokunursanız yanacak. Yani dolayısıyla uygun bir şekilde gücü kullanmazsanız o hayatınızda bir problem çıkarır. Dolayısıyla Tanrı da hani güçlü bir Tanrı dediğimiz zaman yani patrondan bahsetmiyoruz. Yani o güçlü ama sevgi dolu bir Tanrı ve dolayısıyla gücünün sınırları tabii ki her şeyi bilen, her şeyi yeterli, her şeyi öngören, önceden bilen bir Tanrı olduğunu biliyoruz. Ancak yine de bunu bilmesine rağmen senin kararlarına saygı gösterip senin kararlarının sonuçlarına saygı duyan da bir Tanrı olduğunu da burada vurgulamamız gerekiyor. Yoksa o zaman Tanrı her şeyi biliyorsa tabii ki beni durdurmazsa ya da bana başıma kötü gelecek bir şeyi yapmama izin verirse o zaman tabii ki Tanrı bana diyecek ki ben de diyeceğim ki o zaman beni niye durdurmadın? Hani suçlu ben miyim? Hani bu şey de var, Yahuda İskaryot'un İsa'yı ele vermesiyle ilgili şeytanın yüreğine girmesine o zaman Tanrı mı izin vermiş oldu Yahuda İskaryot? Hayır. Ama Tanrı ile insan arasındaki ilişki bu. Biz bunu anlayamıyoruz. Yani evet Tanrı güçlü ama o güçlü olması her şeyi yapacak anlamına gelmiyor. Yani o bizim karakterimize, şahsiyetimize saygı duyan bir Tanrı. Her şey gücü yetmesine rağmen senin isteklerine ya da senin yaptığın eylemlerin sonuçlarına karışmayan ve bu iradeyi sana vermiş bir Tanrı var karşımızda. Ama o gücün nasıl kullanıyor? Senin iradeni yok sayarak değil, senin iradene dokunarak, senin iradene müdahale ederek, sevgisiyle, sözüyle müdahale ederek aslında senin iradeni başka yöne çevirmeye çalışıyor. Dolayısıyla Tanrı güçten bahsettiğimiz zaman özgürlükten de bahsetmeliyiz. Gücün sınırlarından da bahsetmeliyiz. Evet, her şey gücü yeten bir Tanrı var ama tamamen bize bir irade verilmiş ve ahlakın olabilmesi için de özgür bir irade olması gerekiyor. Yoksa ahlaktan da bahsedemeyiz değil mi? Yani seçimler olmalı ki doğru seçimlerle biz ahlaksal bir paklığa ulaşalım. Ve dolayısıyla güç problemli bir meseledir. Ama Tanrı'nın gücü Elbette ki hani bir patron, bir kral, bir otoritenin sahibinin gücü gibi değildir. Yani onu vurgulamamız gerekiyor.
Alp Bey'in yorumuna aslında cevap vermiş oldunuz bu sayede. Madem Tanrı insanı güçlü yarattı, insanın yaptıklarını da bilir herhalde. O halde yaptıkları için insanları neden suçlar? Bir de cezalandırıp niye ateşe atar, niye ateşe atıyor gibi bir soru yazmıştı kendisi.
Ateşe atmak, ya bu mesele tamamen işte yaşadığımız coğrafyanın bize miras bıraktığı bilgiler. Ya ateşe atmak dediğimiz zaten dünya yani 10 yıl 20 yıl sonra ateş gibi olacak. Yani santigrat derecelerine bakıyoruz küresel ısınmayla. 60 derece olursa ateşe gerek kalmayacak zaten. Dünya hani bu tüketim hızıyla gidersek dünya yaşanmaz bir yer haline gelecek. O zaman şimdi Tanrı mı bizi ateşe atmış oldu? Ya da Tanrı mı bizi ateşe atacak? Halbuki Tanrı aslında önceden gördüğü, önceden bildiği günahın ne kadar yok edici bir durum olduğunu aslında Tanrı bize söyleyerek sonucunu aslında bize sözüyle göndermiş oldu. Ama biz hala o zaman bu denklemi kurmaya çalışıyoruz. Yani tamam, Tanrı güçlüyse beni niye yarattı? İşte ben güçlüysem o zaman suçlarımdan niye ben sorumluyum gibi bu denklemleri kurmaya çalışıyoruz. Ama en temelinde Tanrı ile olan ilişkiyi yanlış anladığımız için, Tanrı'nın bir şahsiyet olarak, bir kişi olarak nasıl kişilik haklarına saygılıysak, Tanrı'nın da bunu yaptığını, bu şekilde insanlarla bir ilişki içinde olduğunu görmek gerekiyor. Ama El Shaddai olan Tanrı'yı nerede görüyoruz? İsa Mesih'in doğuşunda görüyoruz mesela. İnsan bedeninde yeryüzüne gelmesinde görüyoruz. Mesela birisi diyebilir ya, Tanrı böyle gelir mi? İnsan bedeninde bir rahme düşüp doğar mı? O zaman El Shaddai olan Tanrı diyor ki, ben her şeye gücü yeten Tanrı'yım. İnsan bedeninde yeryüzüne gelebilirim. Size kendimi gösterebilirim. Daha önce göründü, İbrahim'e göründü ve Tanrı bu yolla insanlara seslenmeyi seçiyor. O zaman Tanrı'ya kim hesap sorabilir? Yani diyelim ki o zaman El Shaddai olan Tanrı aslında bizim için çok mantıksız. Aslında mantıksız demeyelim de bütün o hayatımız boyunca öğrendiğimiz şeylerin çok farklı bir boyutunda bize karşı bir öğretiyle geldiğinde, o zaman biz demeliyiz senin her şeye gücü yeten Tanrı olduğunu öğrendim, o yüzden kabul ediyorum diyerek alçak gönüllükle onun sözünü kabul etmeliyiz.
Evet değerli dinleyenlerimiz, İsimler ve Gizemler canlı yayına devam ediyoruz. Bu hafta El Shaddai ismini ele alıyoruz. Tanrı'nın isimlerini konuşmaya devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki aslında Tanrı'nın isimleri onun çok yönlü kişiliğini anlamamız konusunda bize yardımcı oluyor. Buradaki tabii ki isimler ayrı ayrı tanrıları değil, tek bir tanrıyı ifade ediyor. Bunu da tekrardan vurgulamış olalım, tekrardan ele almış olalım. Sizler de görüşlerinizle, sorularınızla, yorumlarınızla canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? YouTube'da Radyo Maranata canlı yayın sayfasının sohbet bölümünü kullanabilirsiniz bunun için. Ya da Instagram'da en son İsimler ve Gizemler canlı yayın paylaşımının yorumlar kısmını bunun için kullanabilirsiniz. Hashtagimiz İsimler ve Gizemler'dir. Hashtagimizi de kullanabilirsiniz yorumlarınızı aktarırken. Peki Volkan Bey, siz zaten biraz bahsettiniz ama her şeye gücü yeten Tanrı ifadesi sevgiyi de içinde barındırıyor mu? Ya da geçtiği bölümlere baktığımız zaman aslında sevgiyi de görüyor muyuz?
Şimdi Tanrı dediğimiz zaman, yani bu ilahiyat konusunda Tanrı dediğimiz zaman Tanrı'nın bütün sıfatlarının mükemmel olduğunu vurgulamalıyız. Yani Tanrı'nın gücü de mükemmeldir, paktır ve sevgisi de mükemmel ve paktır. Tanrı'nın sevgisi bizi bir şey yapıyor. Yani mesela sevgiyi yüreğimizde güzel hisler uyandırıyor, sevinç uyandırıyor. Mesela pazar günü kiliseye gittiğimiz zaman Tanrı'nın sevgisinden dolayı, bize merhamet ettiğinden dolayı sevinerek gidiyoruz, güzel ilahi söylüyoruz, dinliyoruz. Oradaki zamanı seviyoruz. Çünkü bu sevgisi bize bu hissiyatı veriyor. Ama Tanrı'nın gücü eylemdir. Yani güç iter. Yani güç bir etkidir. Dolayısıyla Tanrı'nın gücü hayatımıza nasıl çalışır? Tanrı'nın gücü hayatımızda işte insanlara İsa'dan bahsederken ya da zorluklar karşısında biz İsa Mesih'te devam ederken aslında Tanrı'nın gücü bizi iter, yani bize bir şey yaptırır. Dolayısıyla sevgisi ve gücü ayrı kavramlardır ama bir bütündür. Yani Tanrı dediğimiz zaman bunun içinde bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Ve onun gücü eğer paksa, Eğer Tanrı güçlüyse, her şeye gücü yeten Tanrıysa, o gücü nerede görüyoruz? İşte evrenin yaratılışında görüyoruz. Yani yaratılışa bakıyoruz. Ya yani mükemmel. Geçen hafta yurt dışından bir arkadaşım geldi, işte ona Boğaz'ı gezdi falan. Yani hayran kaldı İstanbul'a. Tabii ki hayran kalınmayacak gibi bir yerde, mükemmel, harika bir yer. Çünkü Tanrı'nın gücü işte budur. Yani senin hayatında ve bizim hayatımızda Tanrı'nın gücü bizim bizim iyiliğimiz için sürekli etkin olmaktadır. Yani sürekli bizim hayatımızda etkin olmak. Mesela İsa ile ilgili bu, İsa Mesih'te El Shaddai Tanrı'yı görmek istersek, mesela Matta 8. bölümde çok önemli bir şey söylüyor. Akşam olunca birçok cinliği kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu. Hastaların hepsini iyileştirdi. Hmm. Görüyor musun? Hepsini. Yani İsa'yı anlatmak isteyen Matta müjdesi, diyor ki hastaların hepsini iyileştirdi ve bu peygamber Yaşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zayıflıklarımızı o kaldırdı, hastalıklarımızı o üstlendi. Demek ki Tanrı'nın gücü pak ve bizi iyileştirmek için, hayatımızdaki ruhsal bağımlılıklardan bizi kurtarmak için etkin ve etkin olmak istemektedir. Yani hayatımızda Tanrı'nın gücünü çözmek istiyorsak, İsa Mesih'te Tanrı'nın gücü hayatımıza akmaya başlar ve çözülmeye başlar diyebiliriz. Yani musluğu açmak gibidir. İsa Mesih'e iman ettiğinizde Tanrı'nın gücü o musluktan hayatımıza gelir ve bizde çalışmaya başlar. Ama Tanrı'nın gücü aynı zamanda bu etki meselesi olduğu için gücün bir de diğer tarafı var. Bu da o gücü, gücün karşısında olursan, değil mi? O zaman ne yapacak o güç sana? Seni başka bir tarafa da itebilir. Yani ateş çok faydalı bir şey. Yemek pişirirsin ama ateşe çıplak elle dokunursan da yanarsın. Ve dolayısıyla Tanrı'nın gücü de böyledir. Tanrı'nın gücünün pak doğası aynı zamanda günahı da yok etmek isteyen, günahı da yargılamak isteyen bir doğası vardır. Tanrı'nın pak olduğu için. Yani günahtan nefret eder Tanrı ve dünyayı da işte bu şekilde yargılar. Onun gücüne itaat etmediğimiz zaman, onun gücünü hayatımızda çözmediğimiz, istemediğimiz zaman ne olacak? Günahımızla baş başa kalacağız. İşte dünyanın şu anda yaşadığı şey. Bakın depremler oluyor, yer sarsılıyor, işte başka yerde yangınlar oluyor, hepsi. Bir bakıyorsunuz bu doğa olayları, nötr olan, yani tarafsız olan doğa olayları bile insanların hayatını yok ediyor. Niye? Çünkü açgözlülükle yanlış binalar yapıyor. Ya da gidip orada tarlasını yakarken bütün ormanı yakıyor. Bu açgözlülükten dolayı insanların hayatı mahvoluyor. Ve sonra Tanrı ne yapıyor? O etkisini, düzelten etkisini oradan çektiği zaman, işte bu güç de bir anlamda yargılamış oluyor ve dünyayı da bu günahıyla baş başa bırakarak günahı yok etmek isteyen bir etkisini de görmüş oluyoruz. Dolayısıyla ilahiyat olarak Tanrı'nın herhangi bir sıfatının içerisine, hani mükemmel değil dersek, gücü eksik dersek, gücünün yetersiz olduğu bir nokta var dersek, o zaman Tanrı'dan bahsetmemiş oluyoruz. Ama aynı zamanda onun yollarını bilmemiz gerekiyor. Çünkü Musa yollarını biliyordu. Yani ne demek bu? Tanrı nasıl çalışır? Tanrı nasıl hareket eder? Nasıl davranır? Bunları da kutsal sözlerde anladığımız zaman, o zaman evet, Tanrı'nın gücü nasıl çalışıyor? Tanrı bizi nasıl seviyor? Mesela nasıl çalışıyor dersek, yine İsa Mesih'in beden alışından bahsedebiliriz. İşte Tanrı böyle merhametle çalışıyor. Yani gücü var, sevgisi var, merhameti var. Hepsi birlikte hareket ediyor. Hani tek gücü alıp, İşte madem öyle yaptınız ben de sizi cezalandıracağım, yok edeceğim diyen bir tanrı olarak karşımıza çıkmıyor.
Evet değerli dinleyenlerimiz, El Shaddai ismini canlı yayınımızda konu almaya devam ediyoruz. El Shaddai isminin her şeye gücü yeten tanrı anlamına geldiğini görmüş olduk. Ve bu gücün aslında yeni ahitte, lütuf çağında, İsa Mesih'te açığa çıktığını tekrardan görmüş olduk. Öyle ki İsa Mesih'in ölüleri dirilttiğini, körlerin gözlerini açtığını, az önce Volkan Bey'in okuduğu gibi hastaların tümünü, kendisine gelen hastaların tümünü iyileştirdiğini görmüş olduk. Ve aslında İsa'nın bu müjdesinin, bu sevinçli haberinin de Tanrı'nın gücü olduğunu anımsamış olduk. Öyle ki Romalılar 1. bölüm 16. ayette diyor ki, çünkü müjdeden utanmıyorum, müjde iman eden herkesin, önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür diyor. Gerçekten müjde Tanrı'nın gücüdür ve bu gücü anımsıyoruz ve bu gücün içerisinde aslında sevginin de olduğunu bugün görmüş oluyoruz. Bugün anımsamış oluyoruz. Yorumlarınızla, kıymetli yorumlarınızla bizlere katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sabri Bey demiş ki YouTube'dan, size göre Tanrı'nın gücünün bir sınırı var mı demiş. Alp Bey de demiş ki sınırsızdır bence, yoksa nasıl olacak ki? Serdar Bey demiş ki eğer sınırlı olsa bunca düzen nasıl devam eder ki demiş. Ve Sabri Bey de demiş ki Tanrı'nın sınırsız gücünü nasıl yorumluyor Hristiyanlar? Onu merak ediyorum diye sormuş.
Yani buradaki sınır meselesi tabii ki şu dünyasal açıdan yani bizim tarafımızdan Tanrı'nın gücünün çalışmasını engelleyecek bir sınırımız ya da sınır koyabileceğimiz bir konu yok ama Tanrı kendi özüne aykırı davranamaz. Yani kendi özü onu sınırlandırır. Yani ya da şöyle diyelim yani Tanrı kimse ayartmaz. Ayartamaz diyelim. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz. Dolayısıyla o mükemmel pak doğası aynı zamanda onun gücünün yanlış bir şekilde kullanılmasını engelliyor. Dolayısıyla onun sınırı var mı dersek evet kendi özü, kendi şahsiyeti onu sınırlandırıyor yani o şekilde. Bunu söyleyebiliriz ama doğanın işleyişiyle ilgili, gezegenlerin, evrenin yaratılışıyla ilgili herhangi bir sınırdan bahsedemeyiz. Ama zaten bu sınır çok önemli. Yani kendi özüne aykırı davranamaması zaten orada güvenebileceğimiz bir tanrı olduğunu bize vurguluyor. Yani kendi özüne aykırı davranmayan bir tanrı, pak tanrı, kutsal bir tanrı elbette güvenilir. Ondan kötülük gelmeyecek ve ondan tamamen iyilik akacak düşüncesiyle ona güvenebilmemizi sağlar. Ve El Shaddai olan Tanrı, her şeye gücü yeten Tanrı konusu da aslında hakikaten özellikle son günlerde yaşadığımız coğrafyada da bu kadar ekonomik zorluklar çeken, hastalıklarla pençeleşen birçok insan için harika bir müjde ve harika bir haberdir aslında. Çünkü Tanrı'nın gücü sadece bir isimde değil, aynı zamanda İsa Mesih'te de bize gösterildi ve İsa Mesih şahsiyetiyle yeryüzüne geldiğinde tüm bunları Tanrı'nın gücünü de ortaya çıkarmış oldu. Mesela Elçilerin İşleri 10. bölüm İsa Mesih'ten bahsederken Cornelius'un evinde Petrus İsa'dan bahsederken diyor ki Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celil'den başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları Tanrı'nın nasıl İsa'yı kutsal ruhla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor. Yani onda kötü hiçbir şey yok, günah yok. Ve tek yaptığı şey iyilik. Çünkü Tanrı'nın gücü bunun için var. Ve diyor ki bu iyilik iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu diye söylüyor yine. Yine Tanrı'nın gücü İsa Mesih'te kendini dünyaya gösteriyor. Ve o Tanrı'nın gücüyle dolaşıyor. Ve iblisin baskısı altında olan herkesi hepsini iyileştiriyordu. Aynı maddedeki mesajda çok benziyor. Demek ki Tanrı'nın gücünü tanımak istiyorsak, hayatımızı almak istiyorsak ve Tanrı kimdir ve nasıl güçlü işler yapar diye arıyorsak, o İsa Mesih'te resmedilmiş. İsa Mesih'te kendini göstermiştir. Ve İsa Mesih'e bakarak Tanrı'nın gücünü görebiliriz. Senin dediğin gibi fırtınayı dindirmesinde, ölüleri diriltmesinde, hastaların hepsini iyileştirmesinde, işte Tanrı'nın gücü nasıldır dersek, o İsa Mesih'in eylemlerindeki gibidir diyebiliriz. Hatta Yuhanna zaten o vurguyu yapıyor. Yani gün gün, saniye saniye bunları yazsaydık kitaplar yetmezdi ki antik çağda bu kadar anekdot, bu kadar olayı zaten kayıt altına alıp kutsal ruh aracılığıyla bize aktardılar. Ama demek ki daha o kadar çok şey var ki, çünkü Tanrı'nın gücü sınırsızdır. Demek İsa Mesih birçok şey yapmış. Ama hepsini yazmanın mümkün olmadığını da Yuhanna açık yüreklikle bize söylüyor.
Belki dinleyicilerimiz bu noktada şunu merak etmiş olabilirler, onu da sormaya çalışmış olabilirler. Çok meşhur bir paradoks var işte Tanrı taşıyamayacağı bir taşı yaratır mı, kaldıramayacağı bir taşı yaratır mı gibi. Yani onun gücü bir şekilde bir noktada sınırlı mıdır? Böyle bir paradoks gibi durumlar var. Ya da kötülük sorunuyla alakalı yorumlar var. Tanrı'nın her şeye gücü yeten Tanrı'nın kötülüğü engelleme gücü yetmiyor mu gibi sorular var.
Şimdi Tanrı'nın kendi özüne aykırı davranamaması ne demek? Yani irade verdiği bir hayata o iradeyi yok sayarak müdahale etmesi kendi özüne aykırı davranmasıdır. Yani tabii ki Tanrı her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Seçimlerimizin nelere yol açacağını ve seçimlerimizle aslında hayatımıza ne zorluklar getirdiğimizi görüyor. Ama tabii ki müdahale ediyor. Ama müdahale ederken yani irademizi kırarak diyelim, irademizi yok sayarak orada irademizin önüne geçerek bunu yapmıyor. Ama kötü olan bir şeyi zaten yaratılışımızın DNA'sında var. Yani ahlak mesela nereden geldi diyelim ki. Bugün belki Tanrı sözünü bilmeyen insanlar bile hırsızlığın kötü olduğunu bilir. Adam öldürmenin kötü olduğunu, yani vicdan azabı çeker. Dolayısıyla bu nereden geldi? Ahlaksal doğamız yaratılıştan geldi. Yani Tanrı zaten bunları hayatımızın içerisine verdi. Bunları anlıyoruz Tanrı tarafından yaratıldığımız için. Ama dediğimiz gibi yani o gücü kendi özüne aykırı davranmadığı için asla bizim irademizi kırıp, bizim irademizi yok edip şey yapamaz. Ya da tersini düşünelim. Tanrı her şeyi biliyor. O zaman niye herkesi tutup kendine çekmiyor? Herkesi iradesini kırarak cennete getirmiyor? Çünkü orada gerçek sevgi olmaz. Ve eğer insanları kırarak bir yola sokarsa Tanrı ya da kader dediğimiz çok mekanik bir şeyse o zaman burada gerçek sevgi yok. Tamamen Tanrı'nın kendi isteği doğrultusunda kendi yaşamını tatmin eden bir durumla karşı karşıya kalırız. O zaman da Tanrı'ya güvenmek, dua etmenin de bir anlamı olmaz. Yani düşünsenize doğuyorsun ve ölümüne kadar her şeyi Tanrı yazmış ve hiçbir şeyin dışına çıkamıyorsun. Ama sadece bunu sen bilmiyorsun. O zaman böyle bir yaşamda dua etmenin bir anlamı var mı? Zaten böyle olacakmış. O zaman tapınmanın bir anlamı var mı? Çünkü hiçbir şey değiştiremiyorsun. Ama biz diyoruz ki Tanrı her şeyi biliyor, her şeyi görüyor ama benim hayatımdaki müdahalelere ve benim hayatımdaki seçimlere karışmıyor. İrademi kırarak, irademi yok sayarak bana müdahale etmiyor ama bütün olasılıklar Tanrı'nın hikmetinde geçerlidir. Hani buna kuantum mu diyorlar? Bir seçim yapmadan önce bütün seçimlerle ilgili ayrı senaryolar var Tanrı'nın logosunda, hikmetinde. Ama ben bir seçim yaptığımda Tanrı şaşırmıyor. Aa, işte bu seçimi yaptı deyip onu şaşırtan bir şey olmuyor ama yine de o seçimlerde tamamen benim irademe saygı gösteriyor. Dolayısıyla Tanrı'nın gözünde her şey açıktır ama yine de insanın seçimleri hala birçok sonuca neden oluyor.
Bu meşhur o kötülük sorunuyla alakalı da aslında aklımıza bulundurmamız gereken nokta. Tabii ki Tanrı'yı tanımamız burada tekrardan çok önem taşıyor. Ve Tanrı'nın isimleri bu konuda bize elbette yardımcı oluyor. Ve biz aslında Tanrı'nın İsa'da bizi tanıttığını görüyoruz. İsa Mesih'te ve onun yaptığı iyilikleri siz bahsettiniz. Aslında dolaşarak diyor her yerde iyilik yapıyordu diyor. Ve biz İsa'nın zaten Tanrı'nın sözü olduğunu, o sözün beden almış hali olduğunu, dolayısıyla Tanrı'nın kendisi olduğunu biliyoruz. Ve Romalılar 8. bölüm 28. ayette diyor ki Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Ve daha yaratılışın başında aslında zaten Tanrı'nın her şeyi çok iyi yarattığını da görüyoruz. Bu konuda aslında Tanrı'yı tanımamız ve düşmanı aslında yanlış yerde aramamamız gerekiyor. Genelde sık yaptığımız hatalardan biri ortada bir kötülük varsa hemen Tanrı'ya bir suç atfetme durumu.
Yani genelde
oluyor.
Öyle Tanrı'yı kişileştiriyoruz. Yani bir örnekle işte bir patron gibi düşünüyoruz. Tanrı işte her şeyin sahibi gibi, bir ev sahibi gibi düşünüyoruz. Ama Tanrı böyle değil. Yani ilahiyat asıl mesele işte bu konuda bize yardım ediyor. Yani Tanrı dediğimiz zaman onun her sıfatını mükemmel görmeliyiz. O böyle bizim hayatımız içinde yaşadığımız bir patronla yaşadığımız o böyle kötü tecrübe gibi Tanrı'yı da o şekilde görmemiz çok yanlış. Aynı zamanda dediğim gibi yani kötülük sorunu Tanrı her şeyi durdurabilir mi? Evet, onun gücü her şeye yetebilir ama aynı zamanda iradeye de saygı duyan ve insan iradesiyle çalışan bir Tanrı. O zaman İsa Mesih'in yeryüzüne insan bedeninde gelmesinin de bir anlamı olmayacak. Çünkü böyle bir yol seçen ve insanlara gerçekten iradesiyle, iradesine konuşan ve insanların gerçekten seçim yapmasını isteyen bir Tanrı olarak karşımıza çıktığında o zaman diyoruz hani kötülüğün mesulü, kötülüğün sorumluluğu Tanrı'ya ait değil, hakikaten insana aittir. İnsan başını derde sokmaktadır. Tanrısız hayatıyla dünyayı hem kendisine hem de başkalarına zor yaşanılan bir yer haline getirmektedir. O zaman Tanrı bunun neresinde? Tanrı gücünü çeken. Daha önce de konuştuk. Yani şu anda dünya dönüyor değil mi? Güneşin etrafında dönüyor, kendi etrafında dönüyor. Ve bu yörüngeden çıkarsa dünya şu anda diyelim. Güneşe biraz daha yaklaşırsa ne olacak? Herhalde dünya tamamen çöl haline gelecek. Ama bu yörüngede tutan şey ne? İşte bu Tanrı'nın gücüdür. Tanrı'nın gücü tüm bu devinimi sağlıyor. İşte yağmurların yağması, mevsimlerin oluşması. Ama bu yörüngeden çıkarsa, hatta böyle filmler yapıyorlar şimdi. dünyanın yörüngesi güneşe çok yaklaştığı için yörüngeden çıkarmaya çalışan, işte Hollywood bunlardan esinlenerek filmler yapıyor. Hı hı. Demek ki Tanrı'nın gücünün olmadığı bir yer, yani iyiliğinin olmadığı bir yerde yaşamın olmayacağını da bize gösteriyor. Hı hı. O zaman demek ki Tanrı'nın gücü paktır, iyidir ve İsa'da da iyilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve Yuhanna 6'da diyor ki, ardından büyük bir kalabalık gidiyordu. Neden? Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi diye. Halkın İsa'nın peşinden gittiğini ve Tanrı'nın gücünü İsa'da gördükleri için, hastaların iyileştiği için aslında İsa'yı takip ettiklerini de gösteriyor. Ve dolayısıyla bugün hayatımızda bir sıkışma var mı? Eminim hepimizin hayatında bir sıkışma var. Bir belki bu kriz boyutunda borçlarımız var, hayatımızda çok zor zamanlar yaşıyoruz, belki hastayız bilmiyoruz ama bugünkü bu programda önemli bir mesaj var. Tanrı El Shaddai'dir. Hı hı. Her şey gücü yetendir ve onun gücü senin hayatında etkin olmak istiyor. Ve İsa Mesih de Tanrı'nın gücü senin hayatında etkin olabilir ve bu güç senin hayatında yepyeni şeyler yapabilir. Ve tamamen iyilik çerçevesinde. Hı hı.
Evet, bu soruyu, az önce sorduğum soruyu aslında, sizce Tanrı'nın her şeye gücü yetiyorsa neden kötülüklere izin veriyor sorusunu Instagram'dan da sormuştuk ve bir kullanıcımız bize bu konuda yorumunu iletmişti. Batuhan Bey demiş ki, hepimiz bir imtihan dünyasındayız. Eğer günah kötülük olmasaydı o zaman kitaplara gerek yoktu diye bir görüşünü bize iletmiş.
Yani sınav falan yok, sınav vardı, bitti. Sınavdan kaldık yani. Evet. Hepimiz günahkarız. Hepimiz Tanrı'dan uzaklaştık. Yani tabii bu derin bir ilahiyat konusu. Yani insan doğduğunda günahkar mı doğuyor? Ama şunu, aslında bu tartışmayı şöyle yapmak lazım. Bu tartışma tabii ki işte çocuk vaftizinde de kendisini gösteren bir konu. Bir insan günahkar doğup doğmadığından ziyade bir insan doğduğunda Tanrı'dan uzak mı doğuyor, yoksa Tanrı'yla bir arada mı? Tanrı'yı tanıyarak mı doğuyor diye aslında sormak daha önemli. Çünkü günahın kökü nedir? Tanrı'yı tanımamak, Tanrı'dan uzak olmaktır. Ve dolayısıyla her birey, insan zaten sınavdan başarısız olarak, yani Tanrı'dan uzak olarak doğmaktadır. Ve bunu hayatımızda günahkar meyveler vererek doğruluyoruz. Zaten Tanrı'dan uzağız, günahkarız ve benliksel arzularımız daha çocukluktan itibaren başlayarak o çocuğun, bebeğin o yemek isterken ki ağlaması, bütün dünyayı durdurup sadece kendi isteğine odaklanması bile aslında bize o benliksel ve günahkar doğayı bize temelinde gösteriyor. Dolayısıyla sınav falan yok ortada. Kaldık hepimiz, yani Tanrı'dan uzağız ve uzak olmaya devam ediyoruz yaptığımız günahlarla. Yani bu ne demek? Bir kurtarıcıya ihtiyacımız var. Yani bizi sınav kağıtlarını okuyacak ve doğru soruların cevaplarını o kağıda yazacak bir kurtarıcıya, yani İsa Mesih'e ihtiyacımız var. Ve dolayısıyla asıl mesele bu. Asıl mesele dünyanın kötü olması ama Tanrı'nın bu kötülüğe karşı olan da gücüyle insanlığı bu kötülükten çıkarmak isteyişi, bu iradesi ve İsa Mesih'te bunu göstermesi.
Evet değerli dinleyenlerimiz, YouTube'dan ve Instagram'dan yorumlarınız ve sorularınızla, bütün kelimeleri karıştırdım, sorularınızla, yorumlarınızla bizlere katkı sağlayabilirsiniz. Bunun için YouTube'da Radyo Maranata canlı yayın sayfasının sohbet bölümünü kullanabilirsiniz. Bununla beraber Instagram'da da @radyomaranata adresinde en son isimler ve gizemler canlı yayın paylaşımının yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Görüşlerinizi bekliyoruz. Bugün El Shaddai ismini konuşuyoruz. El Shaddai isminin her şeye gücü yeten Tanrı ismini içerdiğini görüyoruz. En doğru anlamda aslında bu şekilde çevirebileceğimizi bunu görüyoruz. Alp Bey YouTube'dan demiş ki, bunu da anlamıyorum. Ben hem güçlü hem her bir şeyi biliyorsa Allah neyin imtihanı? Saçma diyeceğim de çarpılmayayım şimdi, demiş Alp Bey.
İşte onu diyoruz yani. Ama biz şimdi gücü empati kurarak anlamaya çalışıyoruz. Yani şimdi şöyle düşünün, yani Tanrı'da güç var. Şimdi ben de bu güç olsa ne yaparım gibi. İşte Tanrı böyle bir şahsiyet değil. Yani onda bir yozlaşmış bir taraf yok. Biz yozlaştığımız için parayı bulduğumuz ya da gücü bulduğumuz zaman yanlış kullanıyoruz. Ama Tanrı böyle değil. Tanrı'nın gücünün bir sınırı varsa kendi özüdür. Kendi özüne aykırı davranmıyor. Davranamaz Tanrı zaten. O zaman Tanrı olamaz. O zaman ibadetin hiçbir şeyin bir anlamı yoktur yani. Eğer Tanrı sana hastalık veriyorsa sana kötülük veriyorsa, evet, o zaman zaten ibadetin, vahyin de bir anlamı yok. Yani evet, ben Tanrı'dan gelen bir kötülüğe karşı ne yapabilirim? Zaten Eyüp hikayesinde, Eyüp'ün hikayesinde de bu var. Yani Eyüp ısrarla kendini savunuyor. Yani benim başıma bir kötülükten dolayı olmadı, bu nedir diyerek Tanrı'nın pak duasını anlamaya çalışıyor. Ve orada bu kötülüklerin Tanrı'dan gelmediğini, şeytandan geldiğini ısrarla vurguluyor. Ve en sonunda haklı olduğunu, Eyüp'ün göksel tarafta Tanrı tarafından haklı olduğu vurgulanıyor. Yani dolayısıyla söylememiz gereken şey şu. Biz Tanrı'yı anlarken nereden yola çıkıyoruz? Çünkü Tanrı'yı şu anda eş koşabileceğimiz, örnekleyebileceğimiz, onun sevgisini anlatabileceğimiz bir karşılık bulamıyoruz dünyada. Yani bu kadar karşılıksız bizi seven, bizim uğrumuza çarmıht ölen bir kurtarıcıyı neyle eşleştirip, o yüzden Yahve derken ben benim, yani benim bir benzerim yok, evet, diyerek kendini böyle açıkladığını görüyoruz. Dolayısıyla işte ilahiyatın çıkış noktası önemli. Yani sen Tanrı'yı tanırken, tanımak isterken nasıl yola çıkıyorsun? O güçten bahsederken bir kralı mı düşünüyorsun? Güç dediğin zaman bir patronu mu düşünüyorsun? Yani orada yanılgıya düşüyorsun. Ama güç dediğimiz zaman birincisi biz kutsal kitaptan yola çıkarak anlamalıyız. Ve işte İsa Mesih de o El Shaddai olarak yeryüzüne geliyor. El Shaddai ismi kendisinde açıklanıyor. Ve iyilik yaparak, her yerde dolaşarak insanları iyileştirdiğini, o gücün bu şekilde etkin olduğunu görüyoruz. Hı hı. Mesela Matta kitabının 5. bölümde İsa Mesih, bu kalabalıklar onun peşine çıktığı zaman dağa çıkıp ve dağda vaaz ediyor İsa Mesih. Ama oradan tekrar aşağı iniyor ve normal bir sivil hayata devam ediyor. Yani o güç yukarıda bir organizasyon kurup, bir ordu kurup Roma'ya saldırmıyor. Belki yani insanlar dağa çıktı falan derler ya, hani böyle şey. Ama İsa Mesih bunu yapmıyor. Tam tersine hiçbir siyasal bir hedefi olmayarak tamamen ruhsal bir hedefi olduğunu vurgulayarak Roma'ya teslim oluyor ve orada çarmıha geriliyor. Yani Tanrı'nın gücü böyle çalışıyor. Bizim zayıflık olarak gördüğümüz şeylerde, mesela çarmıhtaki Tanrı'nın gücü nasıldır? Orada bütün Yahudiler bile bunun bir güçsüzlük olduğunu, yani çarmıhtan in de görelim, evet, diyerek, hı hı, bu gücün nasıl çalıştığını anlamadıkları için bunun güçsüzlük olduğunu düşündüler. Ama aslında o çarmıhtan bütün ulusları kurtarabilecek bir güç, bir lütuf ortaya çıkmış oldu. Ve Tanrı ölümü yenerek her şey gücü yeten Rab olduğunu dünyaya göstermiş oldu. Yani demek istediğim, Tanrı'nın gücünden bahsederken bizim zihin skalamızdaki örnekler çok yetersiz. Hı hı. Dolayısıyla kutsal kitabın dışına çıktığınız zaman, nasıl yani Tanrı her şey gücü yeterse niye durdurmuyor diye düşünürüz. Hı hı. Ama onun gücün işleyişi kendi sözünde açıklandığı şekildedir. Ve dolayısıyla kendi zihnimizdeki örneklerle yola çıkmadan, onun sözüne bakarak aslında doğru bir ilahiyata sahip olabiliriz.
Evet, Alp Bey de demiş ki o zaman şeytanı öldürse ya Tanrı demiş.
Evet, işte en başa dönüyoruz tekrar. Hı. Yani eğer öldürseydi, o zaman kötülüğü yok etseydi aslında zaten. En başında Adem'le Havva'ya söylediği şey bu. İyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Yani bana güven. Benim sana verdiğim yaşam, bol yaşam, bu burada kalsın. Sen kendi başına, kendi tanrınmış gibi yaşama. Kötülüğü bilmene gerek yok diyerek Tanrı zaten bundan bizi uzak tuttu. Ama insan bu anlaşmaya uymadı. Çünkü ona da irade olması gerekiyor. Yani irade olmadığı yerde bir ahlak, bir duadan bahsedemiyoruz. Bir yaşamdan bahsedemeyiz. O tamamen bir robotik bir şey, değil mi? Yani eğer Tanrı insanoğlunun önüne kötüyü ve iyiyi sunmasaydı, o zaman böyle bir yaşamı kim ister ki? Böyle bir yaşam değil, bu tutsaklıktır.
Evet.
Yani dolayısıyla Tanrı gerçek bir özgürlüğü bize sunar. Ve biz aynı şekilde, yani çocuklarımız için de özgür olsun, özgürlük vermeye çalışırız, değil mi? Ama kötülüğe karşı her zaman hayır, onu yapma, istemiyorum, dikkat et diye her zaman uyarırız. Hı-hı. Ama yine de çocukların bir yaşamı var, bir seçim hakkı var. Onları elinden alırsak o çocukların, onlar büyüyemezler, gelişemezler, evet, ve bir hayat sürdüremezler. Ve buna benziyor. O yüzden de şeytan, evet, yok edilmiyor ama asıl mesaj da zaten bu. Sonunda yok edilecek. Sonunda ölüm ve, hı-hı, ölümle ilgili bütün o yozlaşma yok edilecek. Çünkü şunu anlamalıyız. Yani biz şu anda nötr değiliz. Ruhumuz nötr değil. Bizler kaybolduk. Yozlaşmaktayız ve Tanrı'dan uzaktayız. Hı-hı. Ve bunun geri gelmesi, tekrar Tanrı'ya kavuşabilmemiz için evet engeller kaldırılacak, şeytan yok edilecek ve tekrar Adem'deki o ilk yaratılışa, ilk konuma tekrar geri döneceğiz. O yüzden şu anda hikaye devam ediyor. Şeytan yok edilecek mi? Evet edilecek ama hikayenin devamında Rabbin neler yapacaklarını göreceğiz.
Evet, YouTube'dan Yolcu isimli kullanıcı demiş ki Tanrı neden varlığını tam olarak anlayabileceğimiz şekilde bize kendisini göstermiyor. O zaman var mı, yok mu, neye inanacağız, açık bir şekilde anlaşılırdı diye sormuş.
Daha nasıl açıklasın? İsa Mesih de evet. Beden aldı ve yeryüzüne geldi ve Yuhanna diyor ki biz dokunduğumuzu, gördüğümüzü paylaşıyoruz ve sadece bu bize ait değil, siz de onunla paydaş olasınız diye Yuhanna özellikle bunu açıklıyor. Çünkü Yuhanna Tanrı'yı Mesih'te anladı, Mesih'te gördü ve Mesih'te onunla gerçek bir ilişki kurdu. Diyor ki 1. Yuhanna 1:1'de özellikle Yolcu isimli dinleyicimizi özellikle vurgulayalım. Yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, yani Tanrı'nın kendisini işittiğimizi, yani duymuşlar ondan, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz ve devam ediyor. Yaşam açıkça göründü, onu gördük, ona tanıklık ediyoruz, babayla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz yaşamı size duyuruyoruz. Evet, sizin de bizlerle paylaştığınız olsun. Yani aynı şeye Yuhanna da davet ediyor bizi. Demek ki Tanrı açıkça Mesih'te gözükmüştür. Açıkça evet, Mesih'te yeryüzüne kendini açıklamıştır. Dolayısıyla sen İsa Mesih'i tanımazsan hala bir Tanrı ararsın. O Tanrı'yı da bulamazsın çünkü bu kadar net, daha insanların hani gözüne sokmak derler ya, daha nasıl Tanrı kendini göstersin, insanlara açıklasın. İsa Mesih yoksa Tanrı'yı bu kadar yakın tanıyabileceğin hiçbir mesaj, hiçbir müjde, hiçbir bir bildiri yoktur inanç anlamında. Dolayısıyla o dinleyicimiz için özel bir vurgu tekrar yapalım. İsa Mesih'te Tanrı tanınabilir, izlenebilir, takip edilebilir ve gerçek bir ilişki kurulabilir şekilde yeryüzüne gelmiştir.
Zaten siz de bahsettiniz. Genel bir Tanrı ifadesinin içerisinde kalıyorsak maalesef Tanrı ile kişisel bir ilişki yaşayamıyoruz ki aslında bu programımızın ilk bölümü Elohim ismini konu almıştık ve Elohim isminin genel bir Tanrı ifadesi olduğunu görmüştük. Ama bu genel Tanrı'yı tanımamız bize yetmiyor. Tabii, bizim aslında kişisel olarak Tanrı'yı tanımamız gerekiyor ve bu kişisel tanışıklığın altında da İsa Mesih isminin yattığını görüyoruz. Bütünüyle aslında biz programımızda basamak basamak, merdiven merdiven ilerliyoruz şu anda. Bugün El Shaddai ismindeyiz. Muhakkak bir nokta bir yerde tekrar İsa Mesih'e gelecek ve İsa Mesih isminde daha da derin konuşacağız ama İsa Mesih'te bu ismin bütünüyle tamamlandığını, bu isimlerin tamamlandığını görüyoruz. Ve İsa Mesih de diyor ki yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Yani aslında yolun kendisi zaten İsa Mesih. Gerçeğin kendisi İsa Mesih. Yaşamın kendisi İsa Mesih. Ve bir aracı aslında bir yol arıyorsak o zaten İsa Mesih'in kendisidir. Evet. Tanrı'yı tanımak için bir kılavuz arıyorsak, bir rehber arıyorsak o zaten İsa Mesih'in kendisidir. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Radyo Maranata yazarak bütün sosyal medya platformlarında bize ulaşabilirsiniz. Bununla beraber Instagram'da @radyomaranata adresinde en son isimler ve gizemler canlı yayın paylaşımının yorumlar bölümünü kullanarak yayınımıza sorularınızla, görüşlerinizle katılabilirsiniz. Bununla beraber başka bir alternatifimiz daha var. YouTube'da da eş zamanlı olarak canlı yayındayız. Radyo Maranata canlı yayın sayfasının sohbet bölümünü kullanabilirsiniz bunun için. Peki bu güçten korkmalı mıyız Volkan Bey? Tanrı'nın gücünden bahsettik. Bundan korkmalı mıyız?
Evet, tabii ki korkmalıyız. İşte gücün diğer tarafı da var. Yani güce doğru yaklaşmazsan o güç seni iter ya da sana bir tepki verir. Ve buna benzer bir şekilde Tanrı'nın da gücü kutsal olduğuna göre, yani ondan bir beklenti içinde ona itaat ettiğimiz zaman, iyilikle bize karşılık verdiği zaman ama ona öfkeyle ya da ona karşı bir tutumumuz olduğu zaman da aynı zamanda bize bir tepkiyle o gücün bir karşılık vereceğini anlıyoruz. Mesela Matta'nın son bölümünde İsa diyor ki gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Yani benim gücüm her şeye yeten Tanrı'dır. Ben buyum. Bütün yetki bende. ve dolayısıyla bütün yetki İsa'daysa ve senin hayatında İsa yoksa ve İsa'yı küçümsüyorsan ve İsa Mesih'i kabul etmiyorsan, o zaman bu yetki sahibiyle bir gün karşılaşacaksın.
Evet.
Ve o zaman soracak, neden bu sözlere itaat etmedin? Bu sözleri ben senin için verdim, ben senin için öldüm çarmıda diyerek bu adaleti, bu yargı sahnesini herkes tecrübe edecek. Dolayısıyla o zaman korkmalı mıyız? Evet, korkmalıyız. Çünkü tanrısal gerçeklikten ve Tanrı'nın doğasından uzakta bir yaşam sürdüreceğiz. Ve bugünkü dünyadaki yaşadığımız sıkıntıların belki benzeri, daha çoğunu maalesef tanrısızlıkta yaşayacağız. Ve devam ediyor, diyor ki işte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Yani o kadar güçlü bir Tanrı ki bütün yetki onda ve aynı zamanda o bütün imanlarla birlikte olabilecek güce sahip bir Tanrı. Yani dolayısıyla El Shaddai hayatında yoksa, yani İsa hayatında yoksa, o zaman Tanrı ile ilgili bütün gerçekliklere uzak kalacaksın. Sonsuza dek.
Evet.
Yani bu ne demek? Şimdi dünyayı düşünelim. Dünyada işte son 50 yılda ne oldu? 5 milyon insan savaştan öldü, gripten öldü, Covid'de binlerce insan öldü vesaire vesaire, değil mi? Peki bunları çoğaltalım. Biraz daha çoğaltalım. Hani bilim adamlarının olmadığını, böyle insan idealist yaşayan, insanlık uğruna icatlar yapmayan insanları da dünyadan yavaş yavaş çıkaralım. Ne olacak dünya? İklim krizi var, su krizi var. Hepsi gitti gitti gitti. Ve dünya aslında yaşanılabilir bir halden çıkmış olacak. Ve orada tek bir kurtarıcı var, Yahve. Seni oradan çıkartıp sonsuz hayatta bereketleyecek, esenlik dolu bir yaşam verebilecek bir kurtarıcı var. Ama sen o kurtarıcıdan uzak yaşadın ve o kurtarıcıyı hayatına davet etmedin. O zaman ne olacak? Evet, onun etkin gücü senin hayatında gözükmeyecek ve sen bu yaşanması zor bu dünyada kalacaksın. Orada diyor ki mesela karanlık ve diş gıcırtısı olacak. İşte şunu düşünelim, yani güneş de bir gün enerjisini bitirecek. Güneş de sönecek, yani güneşin de enerjisi sonsuza dek devam etmeyecek. Dolayısıyla bir karanlık olduğunu varsayalım, havanın soğuk olduğunu varsayalım ve sen böyle bir hayatın içinde kalmak zorunda kalacaksın. İşte güç ne yaptı burada seni? Burada seni güç itti. Bir tarafta çekti, bir tarafta itti. Demek ki güce doğru bir şekilde yaklaşmazsan bir tepkisi olur ve seni yargılar. Yani bugün işte bir Hollywood filmi seyrediyorsun. Dünyada büyük bir kış olmuş. İnsanlar trene binmiş kıştan kaçmak için. Hollywood zaten bunları sana anlatıyor. İnsan ömrü ve insan zihni zaten neler olacağını tasarlıyor, biliyor. Tanrı böyle bir hikmet bize verdi. Bir sağduyu verdi bize. Evet. Ama El Shaddai olan Tanrı hayatında gözükmüyorsa, o güç senin hayatta etkin değilse, maalesef sen işte bu dünyanın, yozlaşmış dünyanın içinde kalmak zorunda kalacaksın sonsuza dek. O zaman şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Yani kıyamet dediğimiz şey nedir? Yani ateş gölleri, ateşin içinde yanmak vesaire mi, yoksa tanrısız kalmak mı? Demek ki burada gördüğümüz şey Tanrı'nın gücünden uzak kalmak ve dünyanın yaşanılabilir halden çıkıp gerçekten yaşamın tükendiği bir yerde işte oksijenin azaldığı, mevsimlerin olmadığı bir dünyada yaşamak zorunda kalacak insanlar, ama El Shaddai olan Tanrı halkını oradan çıkarıp kendi egemenliğine aktaracak.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Mesut Subaşı demiş ki YouTube'dan, Rabbin esenliği ve sevgisi seninle, korkma çünkü ben seninleyim, yılma çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet sana yardım edeceğim. Yeşaya 41. bölüm 10. ayetten paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz kendisine kıymetli yorumları için. Peki program içerisinde biraz bahsettik ama Tanrı'nın gücü onun adaletini etkiler mi Volkan Bey? Yani Tanrı bu kadar her şeye gücü yeten bir Tanrı ifadesi güç sarhoşluğunu doğurabilir mi?
Doğurmamalı. Eğer doğurursa, yani onun gücünün bir miktarı bile yozlaşırsa o zaman o Tanrı olamaz. Yani Tanrı'da hiçbir güvenilmez nokta olmaması gerekiyor ki biz ona Tanrı diye güvenelim. Eğer fikrini değiştirirse, sözüne aykırı davranırsa o zaman onun Tanrı olmadığını vurgulamamız gerekiyor. Bu tamamen insani düşünce. Yani bizi güç yozlaştırıyor, gücü yanlış kullanıyoruz. Örnekler var, dünyada örnekler var. Ve dolayısıyla biz tabii ki otorite anlayışımız, dünyadaki otoritelerle zihnimizde canlanıyor. Hı hı. Ve dünyadaki otoriteler yanlış yaptığı zaman biz de Tanrı'nın böyle bir olasılık içerisinde olabileceğini düşünüyoruz. Ama işte onun sıfatları hepsi mükemmel çalışıyor. Mesela İsa Mesih, evet, yeryüzüne geldi ve kutsal kitap diyor ki onda hiçbir günah, hiçbir leke, hiçbir şey bulunmadı. O tamamen bir iftirayla, işte Yahudi din bilginlerin gelip ona iftira ederek onun azılı bir suçlu olduğunu, iftirasıyla aslında çarmıha gerildiğini. Ama arka planda zaten İsa Mesih bütün dünyadaki günahı üzerine almak için bu görevi üstlendiğini, bu ölüme katlandığını anlıyoruz. Yani kendini savunmadı ama hiçbir suç da onda bulunmadı. Niye? Çünkü o mükemmeldir. O günah işleyebilecek bir dünyasal zevklerin peşinde gidebilecek bir kurtarıcı değil. Orada bile aslında Mesih'in ilahi doğasını, tanrısal doğasını görmüş oluyoruz. Ama insanda ne görüyoruz? Hemen zayıflık gösteren, hemen işte kendi isteğine göre her şeyi çeviren, yozlaşan bir tutum görüyoruz. Dolayısıyla otoriteyi tanımak için de bize doğru yollar pek kalmıyor. Ama neyse ki Tanrı'nın vahyi var ki biz Tanrı'yı oradan doğru bir şekilde tanıyalım. Dolayısıyla Tanrı'nın gücü yozlaşamaz. Yani ve Tanrı'nın gücünün amacı hiçbir şekilde bir insanları böyle yargılamak ya da insanları yok etmek amacıyla değildir. Ama Tanrı'nın çok sıfatları var. Sevgisi var, merhameti var. Yani bir karakterden bahsedersek. Mesela Tanrı'nın merhameti her zaman gücün önünde. Evet, Tanrı dünyayı yargılayacak. Onun gücü ona itaat etmeyenleri dünyada yalnız bırakacak ama yine de merhametle Tanrı seslenmeye devam ediyor. Belki merhametinin sözcüsü de bu program oluyor. Onun merhametini duyurarak insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla her karakterinin özelliği, sıfatları dediğimiz yaratıcının sıfatları eşit ve mükemmeldir ve hepsi de doğru bir şekilde onda çalışır. Ama insanda bunların hepsi karıştığı için duygular, bu şeyler yozlaştığı için dolayısıyla Tanrı'yı anlamak hakikaten kolay olmuyor. Birisiyle böyle sohbet ederken Tanrı'nın gücünden bahsediyorduk. O diyor ki yani Tanrı'nın gücü, her şey onun elinde. Onu anlamak onun için böyle şey gibi, dünyayı fethetmek gibi. Hani bütün güç benim elimde olsa ne olur? Yani her şeyi fethederim, her şeyi alırım gibi. Ama Tanrı zaten böyle bir Tanrı değil.
Evet.
Seven bir Tanrı, merhamet eden, acıyan bir Tanrı. Tüm bunların bir arada olmasıyla aslında onun Tanrı olduğunu anlıyoruz.
Evet, kesinlikle. Yani Tanrı'yı tanımak çok önemli. Zaten bu programımızın amacı da budur. Onun isimleri aracılığıyla onu daha yakından tanımaya, onun niteliklerini görmeye çalışıyoruz. Ama maalesef günümüzde hep insanlar bir şekilde kişisel Tanrı kavramından sıyrılıp, daha doğrusu daha ona ulaşmadan genel Tanrı kavramı içerisinde hapsolduklarını görüyoruz ve oraya doğru bir yol aradıklarını görüyoruz.
Mesela yani herkesi tabii bu kategoriye sokmak istemem ama mesela Tanrı ile ilgili o kadar hükümlerimiz var ki. Ya işte bence Tanrı, mesela bu hüküm bile yani
bence Tanrı, evet,
o kadar kibirsel, o kadar yozlaşmış bir insan doğasını gösteriyor ki yani. Evreni yaratan Tanrı, sana İsa Mesih'te kendini göstermiş, vahyetmiş, sözünü göndermiş. Sen şöyle bir cümle kuruyorsun. Bence
Tanrı.
Yani sen bence diyemezsin ki. Yani hiçbir zaman ayırmamışsın Tanrı'nın vahyine, işte Tanrı'nın sözünün ne olduğuna, Tanrı'nın kim olduğu ile ilgili hiçbir şey yapmamışsın, araştırma. Yaşamındaki günahlarla hiçbir şekilde mücadele etmiyorsun. Tamamen yozlaşmışsın. Bence. Yani herkes cennete gidecek. Yani işte bu nasıl kibirsel, evet, bir tutum.
Kesinlikle.
Ve nasıl Tanrı'yı küçümseyen ve sanki o günahkar doğada hemen anlaşılmış da hemen hüküm verilmiş bence diyerek bir cümleye başlanıyor. Ve her şekilde görüyoruz yani Tanrı'dan uzak olmanın ve Tanrı doğasından uzak kalıp yabancılaşan bir yaşamın nasıl kibre düşmüş olduğunu, nasıl yozlaştığını ve Tanrı'ya direttiğini, Tanrı'ya direndiğini de bu şekilde maalesef görüyoruz.
Evet, özellikle günümüzde çok popüler olan bir görüş. İşte her yol Tanrı'ya çıkar, her yoldan Tanrı'ya gidebiliriz görüşü. Aslında geçen programda siz çok güzel bir şey söylediniz. Evet, her yoldan Tanrı'ya çıkarız. Genel Tanrı ifadesine, kavramına, ama o Tanrı'yla kişisel ilişki, evet, yaşamamız gerekiyor. Bizim için aslında önemli olan şey bu. Ve bunun için de biz Elçilerin İşleri 4. bölüm 12. ayette bahsediyor İncil'de. Evet, diyor ki başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur diyor İsa Mesih'ten bahsederken. Ve bugün de bunu bir kez daha aslında burada Radyo Maranata mikrofonlarından tekrardan duyurmuş olalım. Çünkü biz aslında genel Tanrı kavramında hapsoldukça maalesef belki yaşamımızı boşa harcıyor olabiliriz. Boşa kürek çekiyor olabiliriz. Bu tarz bencelerle, sizin de bahsettiğiniz gibi bencelerle aslında Tanrı'nın isteğini duymaya dahi bir engel çekiyor olabiliriz. Belki Tanrı'nın isteğini duymak dahi istemiyor olabiliriz. Bu maalesef bizim yaratılış amacımızdan bizi saptıran bir nokta. Aslında dinleyicilerimizden biri benzer bir soru sormuştu ama ben belki tekrar vurgulamak istiyorum bunu. Peki her şeye gücü yeten Tanrı yargı için neyi bekliyor? Yani onu bu kadar reddeden insanlar varken, onun isteğine aykırı davranan insanlar varken yargı için neyi bekliyor? Gecikme mi var ortada?
Evet, Kutsal Kitap da bunu söylüyor. Tanrı gecikmiyor ama merhametten dolayı sabrediyor kelimesini kullanıyor. Demek ki Tanrı gecikmez ama merhameti onu sabretmesine neden oluyor. Demek ki Tanrı seviyor. Yani bunlar hepsi birbirine bağlı. Yani Tanrı sevdiği için merhamet ediyor. Merhamet ettiği için sabrediyor. Sabrettiği için bekliyor. Ama bu sabrında bir sonu var. Yani bir seçim, gerçek bir seçim olabilmesi için sonsuz bir süre yok. Bir süre var ve Vahiy kitabında da gördüğümüz adaletin ve yargılı sahnesinin nasıl olacağı ile ilgili Vahiy kitabı bize açıklıyor. Tabii burada biz unutkanız, çabuk unutuyoruz.
Evet.
Yani hayatımızda Tanrı sanki hiç gelmeyecek gibi, işte ama yarın ne olacağını bilmiyoruz ve ölümle ilgili bir sınır da olduğu için sadece Tanrı'nın dünya yargılaması sahnesi değil, bizim hayatımızda da seçimlerin biteceği bir zaman olabilir. Yani işte depremden örnek verecek olursak, o acı olaydı, acı günlerdi. İnsanlar hiç beklemediği anda bir anda hayatlarındaki seçim şansı kayboldu. Dolayısıyla gün bugündür, Mesih onu söylüyor. Biz yarına odaklanmak yerine, Tanrı bu nasıl yargılayacak, nasıl yapacak odaklanmak yerine, şu anda bize verilen bu nefes, bu dakika, bu saatte Tanrı'yı tanımak ve Tanrı'yı hayatımıza davet etmek için hazır olmalıyız. Tanrı yarın ne olacağını biliyor ama biz bilmediğimiz için bugün, eğer yüreğimizde Tanrı ile ilgili bir istek varsa, bugün o uyanış olsun, yüreğimiz harekete geçsin. Yarının derdi yarın olsun ama bilmemiz gereken bir şey var ki dünya yok olmaya doğru gidiyor. Ve bu yok oluşta aslında Tanrı'nın bize söylediği günahın sonucu olarak hayatımızda ortaya çıkan şeyler. Ve işte bu neticede de eşittir Tanrı'nın yargısı.
Evet. 2. Petrus 3. bölüm 9. ayette de şöyle diyor. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Aslında burada bir kez daha şeyi anlamış oluyoruz. Tanrı'nın niteliklerini bütünüyle anlamamız gerektiğini bir kez daha burada anlamış oluyoruz. Yani Tanrı her şeye gücü yetense sanki diğer nitelikleri pasifize oluyor gibi bir bakış açısı oluyor. Yani Tanrı sevgisi pasifize oluyor gibi bir noktaya gidebiliyoruz. Ve insanlar böyle algılayıp kendilerince böyle teoriler de, böyle argümanlar da üretiyorlar ve bu yüzden Tanrı'yı reddediyorlar maalesef. Burada aslında neyi gördük? Her şeye gücü yeten Tanrı'dan bahsettik ve bu Tanrı'nın sabrettiğinden bahsettik. Mesela 2. Petrus 3. bölüm 9. ayete baktığımız zaman onun sabrından, onun sevgisinden, onun iyilik düşüncesinden bahsettik. Ve İsa Mesih'ten bahsettik aslında. İsa Mesih aracılığıyla bize kendini gösterdiğinden. Aslında hem sevgisini hem adaletini İsa Mesih'in çarmıhta ölmesiyle gerçekleştirdiğinden bahsettik. Peki benim aklıma takılan sorulardan biri şu. Her şeye gücü yeten Tanrı insan olarak beden aldığını söyledik. İsa Mesih olarak beden aldığını söyledik. Ve çarmıhta öldüğünü söyledik. Peki o esnada onun gücüne ne oldu? Yani gücü kayıp mı oldu? Bir yere mi saklandı? Gizlendi mi?
Yani insan varlığı, tanrısal varlık insan özüyle birleşti. Yani %100 insan olduğu, %100 Tanrı İsa Mesih'te birleştiğini biliyoruz. Kilise de buna tanıklık ediyor. Ama burada Tanrı gücünü sınırlamış oldu. Mesela Tanrı her an her yerde olabilirdi ama İsa Mesih'in bedeninde olduğunda bunu yapamadı. İnsan zayıflığına da büründü. Acıktı, susadı, ağladı, hüzünlendi. Bunları kutsal metinlerde okuyoruz. Bu ne demek? Tanrı zayıflığı seçti. Yani insan bedeninde yeryüzüne geldi. Ve kutsal kitap diyor ki ölüme boyun eğdi.
boyun eğdi.
Yani bunu gönüllü olarak yaptı. Yani İsa Mesih evet yani burada ve Petrus'a diyor ki istesem buraya iki tümen melek gelir. Yani göksel olarak bu yargılamayı ya da bu şeyi değiştirebilecek gücü vardı İsa Mesih'in. Ama dedi ki boyun eğdi kelimesini özellikle kullanıyor. Yani bu gücü aslında kullanmayarak İsa Mesih'in bir şey yapmak istediğini anlıyoruz. Bunun sebebi de şu, bizim yerimize geçmek. Bizim hayatımızdaki ölüm gücünün fidyesini, bedelini kendi üzerine alarak çarmıhtaki ölüme boyun eğiyor. Güçlü olmasına rağmen ölüme gidebilecek kadar bizi çok sevdiği için bu ölüme boyun eğiyor. Ama üçüncü gün ölümü yenerek aslında o gücüyle tekrar dirilerek ilahi doğasını Pavlus'a göre Romalılar 1. bölüm Tanrı olduğu bu şekilde ilan edilmiş oluyor. Demek ki neden ölüyor dersek o bizim yerimize ölüyor. Yani biz ölmeyelim diye, günahtan dolayı Tanrı'dan uzak kalmayalım diye, yeniden doğalım, Adem'in o eski konumuna tekrar yaklaşalım, tekrar hayatımızda bir çıkış hikayesi olsun, bir kurtuluşa sahip olalım diye benim yerime İsa Mesih çarmıhta ölmüş oluyor. Yani İsa Mesih herkesi seviyor ama herkes ona henüz gelmiş değildir. Dolayısıyla o şu anda benim Tanrım'dır. Niye? Çünkü çarmıhta benim yerime ölmüştür. Ben onu kendim olarak orada görüyorum. Ben ölmem gerekirken o benim yerime ölmüştür. Ama Tanrı olduğu için, El Shaddai olduğu için ölümü de yenmiştir ve o Tanrı olduğu için ben onu artık takip ederim. Yani Tanrı olarak yeryüzüne geliyor, benim yerime ölüyor ama ölümü yenerek Tanrı olduğu net bir şekilde karşıma seriliyor. O zaman ben de diyorum ki bu kurtuluşu hayatıma alıyorum. Dolayısıyla benim Tanrım olmuş oluyor burada. Ve sonuç olarak burada yaptığı şey, mesela geçen programda da konuştuk. İsa diyor ki Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diye bir şey söylüyor. Orada insanlar düşünüyor ki Tanrı'dan uzaklaşıyor İsa Mesih. Hayır öyle bir şey yok. Orada bir mezmur okuyor sadece. Çünkü o iyi bir mezmur okuyucusu. Ve 22. mezmuru alıp orada okurken son nefesini veriyor. Ve dolayısıyla İsa Mesih gücü bir yere kaybolmuyor. Ama insan zayıflığına büründüğü için ve o güce başvurmadığı için, çünkü sebebi benim yerime günahlarım uğruna ölmek. Dolayısıyla boyun eğme kelimesini kullanarak İsa Mesih bizim uğrumuza ölüme bile boyun eğerek bizi kurtarmak istiyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Mesut Subaşı 2. Petrus'tan paylaşmış 3. ve 9. ayetten. Aslında az önce benim okuduğum ayetler, bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Tuzla Protestan Kilisesi, Tanrı ayrıca Musa'ya ben Rabbim dedi. İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a her şeye gücü yeten, yani El Shaddai bugün konuştuğumuz isim olan Tanrı olarak göründüm ama onlara kendimi Rab adıyla tanıtmadım diyor. Çıkış 6. bölüm 2 ve 3. ayetlerde. Ve Alp Bey demiş ki peki niye sadece bu kişilerin Tanrısı? Bu Tuzla Protestan Kilisesi'nin yorumu altına. Tuzla Protestan Kilisesi de orada söylenmeye çalışılan sadece bu kişilerin Tanrısı olduğu değildir. Tanrı herkesin Tanrısıdır ama bu kişilerin bildiği gerçek Tanrı olduğu manasındadır.
Tabii Tanrı herkesin Tanrısı da bir insanın hayatında bu ne değiştiriyor? Problem o. Tanrı herkesi yarattı. Doğru, her şeyin sahibidir ama bu senin hayatında ne ifade ediyor?
Evet.
Yani o asıl mesele o. Sen bu Tanrı, tamam herkesin Tanrısı dedik ama senin hayatında hiçbir şey değiştirmiyorsa o zaman senin Tanrın olmuyor. O bir Tanrı oluyor ama senin Tanrın olmuyor. Asıl mesele işte bu.
Evet. Orada da Alp Bey'in aslında Mısır'dan çıkış bölümündeki ayete yazdığı yorumun cevabıydı. Tuzla Kilisesi'nin cevabıydı. Ve zaten tabii ki orada bir bağlam olduğunu görüyoruz ki genelde yaptığımız hatalardan biri şu. Kutsal kitabı okurken hep bir şekilde bağlamından kopuk maalesef ele almaya çalışıyorlar. Ama orada zaten kime tanıttığı önemli. Musa'ya tanıtıyor kendini. Ve haliyle Musa'nın kendi ataları üzerinden onları sayarak ben İbrahim'e, Yakub'a, İshak'a şu isimlerle göründüm, sana kendimi şu isimle tanıtıyorum şeklinde. Orada kime söylediğini de o kontekste, o içeriye de bakmak çok önemli. Yani direkt hemen bir yargıya varmamamız gerekiyor. Kutsal kitap öyle diyor, yargılarınızda yavaş olun, acele yargıya varmayın, tez yargıya varmayın, adil olsun yargılarınız diyor. Peki Tanrı'nın gücünü günümüzde de devam ettiriyor mu? Yani mesela genelde şöyle bir algıya düşebilir insanlar. Sanki Tanrı her şeyi yarattı, bir kenara çekildi. Onun yarattığı bir düzen var, o işlerliğine devam ediyor. Tanrı gücünü günümüzde de devam ettiriyor mu? Yani onun işte bu doğa olayları gibi unsurlar, mesela onun gücüyle mi hareket ediyor?
Kutsal kitaba göre evet, Tanrı şu anda dünyanın tüm devinimini devam ettiren olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki Tanrı dünyayı kuran, sonra belirli yasalarla devam etmesini sağlayan bir Tanrı olarak değil de tamamen yağmurları yağdıran, yabanıl hayvanları besleyen ve bu dünyanın dengesini sürmesini sağlayan gücüyle bunları yapan bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla işte yargı da zaten burada anlam kazanıyor. Şimdi Tanrı sürekli yaratılışı devam ettirdiği için ve bunu buradan elini çektiği zaman zaten problem oluyor, değil mi? Günahtan dolayı günah çoğalıyor ve Tanrı'nın etkisi azaldıkça aslında başımız belaya giriyor. Ve dolayısıyla kutsal kitapta dünyayı kuran, belirli yasalarla dünyayı bırakan bir Tanrı değil de her zaman hayatın içinde olan bir Tanrı olarak resmediliyor. İşte burada El Shaddai olarak açıklanmasının önemi burada. Yani Tanrı yukarıda oturan değildir. Her zaman görünen, kendini gösteren, açıklayan ve yarattığı insanla bir arada olmak isteyen bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor onun şahsiyeti. Mesela Adem'in ilk yaratılışında günah işlediği zaman Tanrı sabahın serinliğinde o Adem bahçesinde yürüdüğünü söylüyor. Yani sürekli yarattığı insanla birlikte olmak isteyen bir Tanrı kavramı var. Ama biz ne düşünüyoruz ya da bizim öğrendiğimiz ilahiyatta Tanrı bir yerde, kimse görmedi, evet, kimse bilemez, nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama kutsal kitabın mesajında Tanrı mesela İbrahim'e göründü, El Shaddai olarak kendini gösterdi diye söylüyor. Çocuğu olmayan bir adama diyor ki ben her şey gücü yeten Tanrıyım. Köle olarak Mısır'da yaşayan halka sizi kurtaran, kurtaracak, kölelikten kurtaracak olan Tanrıyım diyerek Tanrı halkının ihtiyacına göre kendini gösterip ve tanıtan bir Rab olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Dolayısıyla bu çok değerlidir. Yani bugün Tanrı'yı tanımayla ilgili bir fırsatın açıldığını, bir kapı açıldığını fark etmeliyiz. Yoksa bir Tanrı var, evet var ama o senin hayatında hiçbir etki etmeyecek çünkü onu hiçbir zaman bulamayacaksın. Hiçbir zaman onun kim olduğunu, nelerden hoşlandığını ve benim hayatım, bizim hayatımızla ilgili ne istediğini, ne düşündüğünü hiçbir zaman bilemeyeceksin. Ve bu gizemle, bu yüreğinin haykırışıyla aslında, yüreğindeki bu bastırmak istediğin bu çığlıkla yaşamaya devam edeceksin. Ama burada bir müjde var, burada bir kurtarıcı açıklanmış ve kurtarıcı aslında ne kadar güzel söylüyor, her şey gücü yeten benim ve yaratılışı devam ettirmeyi devam ettiriyor. Ve aynı şekilde bizim hayatımızda iyilik için etkin olarak hayatımıza dokunmak istediğini vurguluyoruz. Ama sorunun özünde evet Tanrı kutsal kitapta her şeyi devam ettiren, yabanıl hayvanları besleyen, yağmuru yağdıran, mevsimleri oluşturan bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor. İşte o demek ki dünyadaki biz gördüğümüz bütün bu hareketlerin aslında arkasında Tanrı'nın gücünün olduğunu bilmeliyiz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. El Shaddai ismini konu almaya devam ediyoruz. Çok az bir süremiz kaldı. Yorumlarınızda katılım sağlamak isterseniz YouTube'da Radyo Maranata canlı yayın sayfasının sohbet bölümünü kullanabilirsiniz. Instagram'da da @radyomaranata adresinde en son isimler ve gizemler canlı yayın paylaşımının yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. Neleri konuştuk? Aslında El Shaddai isminin her şeye gücü yeten Tanrı anlamına geldiğini konuştuk. Yaratılış 17. bölümde aslında İbrahim'e kendini Tanrı'nın bu şekilde tanıttığını ve ilk kez aslında şu anki kutsal kitap dizimine baktığımız zaman ilk kez Yaratılış 17. bölümde karşımıza çıktığını anımsamış olduk. Ve Yaratılış 17. bölüme baktığımız zaman orada Tanrı kendisini ben her şeye gücü yeten Tanrı'yım olarak tanıtıyor. Ve İbrahim'e bir vaat veriyor. Ve bununla beraber şunu görüyoruz. İbrahim'in orada ismini değiştiriyor Tanrı. Avram olan ismini Avraham olarak o vaat doğrultusunda yani bir çoklarının babası olarak değiştiriyor. Eşinin ismini de Sara'dan Saray'a çeviriyor. Özür dilerim, saraydan saraya çeviriyor. Yani prenses anlamına gelen o isme çeviriyor. Ve ne oluyor aslında? O vaadinin de bu şekilde gerçekleştiğini, bir tasarısı Tanrı'nın olduğunu da görüyoruz.
Bir soy çıkarıyor. Evet, bir soy çıkartıyor. O soydan İsa Mesih kurtarıcı geliyor.
Evet, kesinlikle. Ve burada aslında tekrardan isimlerin ne kadar önemli olduğunu, Tanrı'nın gözünde de ne kadar önemli olduğunu, bu isimleri anlamamızın ne kadar önemli olduğunu da anımsıyoruz. Peki, biz neden halen kaygılanıyoruz o zaman Volkan Bey? Yani Tanrı'nın her şeye gücü yeten olduğunu biliyorsak ve bunu belki deneyimliyorsak ve belki hatta hayatımızı Mesih'e vermişsek bile neden halen kaygılanıyoruz?
Tanrı'yı yeteri kadar tanımadığımızda kaygılar bizi kontrol altına alabilir. Yani bizim hayatımızda mesela kaygı yükseldiği zaman Tanrı'nın ismi, Tanrı'nın şahsiyeti hayatımıza yükselmeli ki varlığı o zaman diğer kaygılar, korkular aşağıya insin ve Tanrı'nın olduğu yerde onlar filizlenemesin. O zaman sorun ne? Bilmiyoruz. Tanrı'yı tanımakta yeteri kadar ilerlemiyoruz. Yani mesela diyelim ki bir çocuk doğdu. Yani annesinin karnından çıktı. Çocuk büyümezse eğer, değil mi? O zaman o çocuk ölmüştür. Yani ruhsal hayat da böyle. Yani büyümezsek, ruhsal olarak Tanrı'yı tanımakta ilerlemezsek o zaman hayatımızda işte bir problem ortaya çıkıyor. Dünyasal kaygılar, zorluklar. Ve çoğu zaman da aslında şeytanın da en sevdiği profil budur. Ruhsal olarak cahilsek onun tam istediği bir profile sahip olmuş oluyoruz. O yüzden Tanrı sözünde ilerlemeliyiz. Ve Tanrı sözünde ilerledikçe şunu fark ediyoruz. Yani Tanrı'nın gücü var. Her şeye gücü yetiyor ama onun gücü hangi yollardan hayatıma gelir? Evet. İşte bunu fark etmeliyiz. Yani İşte bugün belki dinleyicilerimizin arasında birçok hasta var, birçok ruhsal problemler yaşayan, kendini tükenmiş hisseden, kaygılardan dolayı birçok hastalığa sahip olan, bağışlamadığı için hayatında büyük ruhsal zehirlere sahip olmuş olan birçok insan var. Tanrı bunları çözmek istemiyor mu? Çözmek istiyor. Ama hangi yolla senin hayatında bunu yapmak istiyor? Bunu anlamadıkça Tanrı asla ve asla bu bizim irademizi geçip kapıyı kırıp hayatımıza girmiyor. Ne diyor? Kapıyı çalıyorum. Yani kapıyı çalıp onu açarsan ancak İsa Mesih senin hayatına gelir ve o çalışabilir. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Birincisi yerel kiliseye gidebiliriz bu konuda. Yani hızlı bir şu anda değişime ihtiyacımız varsa, gerçekten çok ciddi bir çaresiz bir hastalığımız varsa yerel kiliseye gidebilir ve Tanrı'nın gücüne güvenerek orada Tanrı'nın gücün nasıl çalıştığını bilen İsa'nın adına toplanan bir topluluğa gidip onlardan dua isteyebiliriz ve bu şekilde de Tanrı'nın gücünün hayatımıza etkin olmasına izin verebiliriz. Yani Tanrı'nın gücünün sınırı yok ama biz bilmiyorsak Paulus da ne diyor? Bilmedikleri kişiyi nasıl çağıracaklar? Demek ki kötü ruhlar da hayatımızda isimlerle gizleniyorsa ve sen o ismi bilmiyorsan, ondan kurtulamıyorsan, eğer Tanrı'yı da tanımıyorsan ve Tanrı'nın ismini bilmiyorsan onu da hayatına çağıramıyorsun. Yani Tanrım gel dersen gelemez çünkü Tanrı'nın bir ismi var, o da İsa Mesih.
Evet.
İsa Mesih de ancak Rab senin hayatına gelebilir. Ve dolayısıyla eğer bunu bilmiyorsan ön yargıların olabilir, çok doğaldır. Bugüne kadar bu konuyu hiç duymamış olabilirsin. Tanrı'yla bu kadar yakınlığı, Tanrı'yla bu kadar görüşmeyi hiç düşünmemiş olabilirsin. Ama kutsal kitap bu hikayelerle doludur. Gidersin yerel kiliseye, Tanrı'yı sana anlatırlar ve orada el koyarak Tanrı'nın gücünün etkin olarak senin hayatına akması için dua ederek bu durumdan kurtulma fırsatın var. Çünkü Tanrı El Shaddai'dir. Ne diyor? El Shaddai, evet. Daha da ileri gittiğimizde programlarda ne isimlerden bahsedeceğiz? Ve işte bu isimler bize iman getirsin, bizi Tanrı'ya yaklaştırsın diye bize verilmiştir. Yoksa yani düşünsene İbrahim bir şahsiyet görüyor. Bu kim? Yani bilmiyoruz ya, böyle bir ilişki kurabilir misiniz? İlişki için önce isim gerekir. Yani evlendiğimizde nasıl isimleri yazıyoruz ya da nüfus kağıdımızda nasıl bir isim varsa Tanrı'nın da bu şekilde ismi var ve El Shaddai olarak açıkladı. Ve biz bunu bilerek işte yerel kiliselere katılarak belki misafir olarak emin olun. Hiç kimse size geri çevirmeyecek ve herkes, yerel kilisedeki herkes, çünkü Tanrı'nın iyiliğini, gücünün iyilik için etkin olduğunu bilen herkes sizi davet edecek ve seve seve ellerini koyup sizler için dua edecekler. O yüzden yerel kilisenin de Tanrı'nın gücünün ortaya çıkması için var olduğunu bilmek, kilisenin bu amaçla kurulduğunu bilmek son derece önemli. O yüzden bir Tanrı'nın gücüne ihtiyacınız varsa bu pazar günü yerel kiliselere koşa koşa gidin. Orada Tanrı'nın gücünü tecrübe edeceksiniz.
Çok teşekkür ederim. Zaten İsa Mesih'e baktığımızda İsa Mesih'in birçok mucize gerçekleştirdiğini bu programda konuştuk. Her şeye gücü yeten Tanrı olduğunu aslında bu programda konuştuk. Ve İsa Mesih öğrencilerine şunu diyor: siz benim yaptıklarımdan daha fazlasını yapacaksınız. Aslında
konuşacak çok şey var aslında.
Evet, kesinlikle. İsa Mesih'in o beden aldığı dönemde İsa Mesih bunları yapıyorken bugün aslında kilisenin bu mucizeleri sürdürdüğünü de devam ettiğini de burada görmüş oluyoruz. Ağzınıza emeğinize sağlık gerçekten Volkan Bey. Teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, İsimler ve Gizemler programının sonuna geldik. Kıymetli katılımlarınız için teşekkür ederiz. Tanrı'nın isimlerinin onun çok yönlü kişiliğini anlamamızda bize yardımcı olduğunu bir kez daha hatırlamış olduk. Onun her bir ismi bize Tanrı'yı daha yakından tanıyabilmemiz için bir fırsat sunuyor. Bu bölümümüzde El Shaddai ismini ele aldık. Bu ismin en uygun çevirisinin her şeye gücü yeten Tanrı anlamına geldiğini gördük. Ve Tanrı'nın bize kendisini bu şekilde açıklamasının bizi nasıl teşvik ettiğini, bize nasıl umut verdiğini keşfetmiş olduk. Öyle ki beraberce bir düşünelim, isimlerin önemini bir kez daha hatırlayalım. Aslında Tanrı bize kendisini her şeye gücü yeten Tanrı olarak tanıtmamış olsaydı da, işte narin Tanrı ya da her şeye gücü yetebilme ihtimali olan Tanrı ya da kırılgan bir Tanrı gibi tanıtsaydı, o zaman bizler ne kadar kendimizi güven içerisinde hissederdik. Ya da Tanrı'nın doğasında iyilik değil de kötülük yapabilme potansiyeli de olsaydı, o zaman nasıl ona güvenebilirdik ki? Haliyle burada isimlerin önemini bir kez daha hatırlamış, anlamış oluyoruz. Demek ki tüm bu isimler bize bir şeyi hatırlatıyor. Tanrı'nın sonsuz gücünü, eşsiz bilgeliğini, koşulsuz sevgisini ve daha bu programda da konuşacağımız daha nice nitelikleri anlatıyor. Tanrı isimlere önem veriyor ve bizim de aynı önemle yaklaşmamızı istiyor. Öyle ki kendisi bizi sonsuz kurtuluşa kavuşturmak için bize bir ad bağışlıyor. Bu da Mesih İsa'nın ta kendisidir. Görünmeyen Tanrı'nın görünümü olan Mesih İsa'yı bilmek, Tanrı'yı bilmek, ona iman etmek, Tanrı'ya iman etmektir. Kurtuluşumuzun anahtarı Mesih İsa'ya imandır. Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa Volkan Bey'in de bahsettiği gibi yerel bir kilise, yerel bir protestan kiliseye danışabilirsiniz. Ücretsiz İncil edinebilirsiniz. Yakınınızda bir kilise yoksa eğer lütfen bizlere yazmaktan çekinmeyin. Sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Değerli katılımınız, yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Esenlikler.
İsimler ve Gizemler programı sona erdi. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Canlı yayınlarımız her cuma akşam 6'da karşınızda olmaya devam edecek. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.